Bu bir tekrar yayındır.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Bir çarşamba klasiği Boğaz'ın iki yakasında, Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalında yazlık sezonuyla artık açılışı yapıyoruz kısa kollularla birlikte. Sevgili dinleyenler, Murat Aşık ve Oğuz Altay ile beraber hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Keyifli, merhaba. Güzel bir yayın olması dileğiyle katkılarınızı bekleriz. Milli takım özelinde biraz gideceğiz tabii ki, süreç. Fenerbahçe'de seçim sonrasındaki gelişmeler üzerinden yoğunlaşıyor. Bunun sonrasında belki de Türk futbol tarihinin en keyifli, en güzel görüntülerine sahne olmuş olabilir. Bu kadar çekişmeli geçebileceği, tartışmalı geçebileceği düşünülen bir seçim sürecinin aslında birlik beraberlik mesajlarının verilmesi ve aradaki buzların erimesi, ki bu sıcakta erimemesi mümkün değil zaten diyeceğiz. En büyük sıkıntıyı da Sayın Aşık yaşıyor. Dışarısı gerçekten
yani iyi
diyoruz.
Çok sıcak.
Peki, bir kere tebrik etmek lazım yeniden seçilen ve 2027'ye kadar görev alan Sayın Ali Koç'u. İyi bir ekibi var, sonrasında güzel bir desteği var. Artık bundan sonrasında çok da fazla bir muhalefetle de karşı karşıya kalmayacak.
Aslında kalacak, artık bir muhalefet var. Yani artık dedi ki, ben başkan, Aziz Başkan, artık divan kurullarına da geleceğim gerekiyorsa, eğer gördüğüm hatalar varsa söyleyeceğim. Aslında bu artık bir muhalefet olacağının. Ya muhalefet demek
ama yapıcı bir şekilde.
Tamam. Yani artık en azından basın toplantılarıyla değil, basın açıklamalarıyla değil, direkt artık o ikili arasında iletişim başlayacağı için birbirleriyle görüşebilecekler, konuşabilecekler.
Murat, gerçek barışma mıydı yoksa seçim süreci içerisinde olması gerekenler adı altında olup sonradan tekrar kılıçlar çekilir mi?
Abi bunu zaman gösterir.
Zaman gösterir.
Yani bunu Acun, Sayın Acun,
Fenerbahçe'nin zarar görmemesi açısından mı söylüyorsun? Yo, sanki ben, öyle bir hava mı yaratıldı?
Ben hava veya başka bir şey için değil. Ben genel anlamda birbirine bu çok zıtlar. Gerçekten yani düşünce olarak da bir, çünkü hani belli bir yarışa da girebilirsiniz ama bu kadar bel altının yapıldığı bir dönem çok uzun zaman.
Çok ağır suçlamalar vardı.
Çok
ağır. Kabul etmek lazım.
Yenilir tabii. Yutulur değildi. Yani kavga da söyledi.
Sen de üzülüyordun. Hani neden bu hale gelindi? Çünkü yani gerçekten amaç artık Fenerbahçe'nin ötesine, daha çok kişisel bir probleme dönmüş durumdaydı
tabii,
yani.
Tabii. Yani zaten sorunumuz buydu. Yani ben hep söyleyeyim, yıllardır söyleyeyim. Yani birbirlerini sevmek zorunda değiller ama Fenerbahçe'yi sevmek zorundalar. Birbirlerine de saygı göstermek zorundalar. Ben en azından onun adına bir adım atıldığını, iki taraftan da. Yani ilk cumartesi gecesi yayına çıkarak bence Aziz Bey tarafından o adım atıldı. Pazar günü de başkan bizzat kendi lojasına kadar giderek, Aziz Başkan'ı oradan alarak, işte orada kızıyla konuşarak, diğer bütün yöneticilerin ellerini sıkarak beraber sahneye davet etti. Kürsüye, ki daha o sırada oy sayımı devam ediyordu. Yani tamam, belliydi kimin kazanacağı ama resmi sonuçlar açıklanmamıştı. Hatta sandıklara da epey itiraz ettiler sayımla alakalı. Ona rağmen bence Aziz Bey'in orada kendi ekibi doğru bir yol izledi. Sayın Ali Koç'u davet ettiler. Sayın Ali Koç da gitti. El sıkışıldı. Başkanı kürsüye davet etti. Kürsüden de beraberlik, birlik, beraberlik mesajlarını verdiler. Sonra Aziz Bey ayrıldı kongreden. İnşallah bundan sonra, orada tabii Acun Ilıcalı'nın dediği gibi, yani bu bir başlangıç evet ama bunun sürekli hep beraber izleyeceğiz, bakacağız. Samimi olduğunu anlamamız için bir zaman geçmesi gerekiyor.
Acun Ilıcalı Aziz Bey'le yan yana gelir mi?
Onların durumu farklı ama.
Çok daha
oradaki
farklı.
Farklı. Orası zaten bir mahkeme süreci var şu anda. Yani o mahkeme süreci nasıl gider, nasıl ilerler onu kimse bilmiyor.
Yani mahkeme yok ama Aziz Başkan'la Ali Koç'un isnat edilen şeylerle, suçlamalarla ilgili de, hani FETÖ üzerinden. Hı-hı. Onunki de onun benzeri gibi.
Benzer
mahkeme yok ama.
Evet, ama Acun Ilıcalı açtı şimdi dava sürecini.
Yani. O açtı. Evet. Yani ikisinin, Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında ya mahkeme yok ama yine benzer bir suçlama var.
Evet.
Ben şöyle bir şey düşünüyorum, hani seyrettiklerimden ben Aziz Yıldırım'ın önemli bir iş yaptığını düşünüyorum kendi camiası için. Çünkü belki de seçilmeyeceğini biliyordu ama daha önceki bazı konuşmalarında, seçimin çok öncesinde, bırakın kardeşim dedi, şeyle Serdar Dursun'da falan oynamayı, Pereira'yı getirmeyi, siz dedi getiriyorsanız dedi Mourinho'yu getirin dedi, Lukaku'yu getirin dedi, işte şu futbolcuları getirin dedi, kimmiş dedi,
çıtayı bunlar. Çok yükseltti.
Çıtayı çok yükseltti. Ben Aziz Yıldırım'ın bu dönemde başkan seçilmeyeceğini hissetmesine rağmen, bilmesine rağmen, Fenerbahçe için bir hamle yaptığını ve bunun da başarılı olduğunu düşünüyorum.
Çok olabilir. Önemli bir figür.
Sanıyorum. Çok. Sanıyorum yani.
Olabilir yani. Hani hayır canım, olur mu öyle şey değil.
Evet.
Yani çizgileri çok net olan insanlardan bir tanesi. Arası yok. Yani seveni çok, sevmeyeni çok. Arada bilmiyorum, fikir yürütemeyeceğim diyen insan yok. Bu Fatih Terim için de geçerli, Aziz Yıldırım için de geçerli. Bu tür, öyle figürler çok kıymetli aslında.
Doğan, bu tür karakterler tamam, egolu diyorlar. Ego her insanda vardır ha. Ego,
herkese yakışmaz.
Herkese yakışmaz ama hani egolu insan diyorlar vesaire, ama ego insanlarda vardır. Bunu yönetebildiğin kadar yani onu karşıya ne kadar yansıttığınla alakalı bir durum ve bu egolar bazen insanı başarıya da götürür. Hı-hı. Belli sınırlar koymanıza neden olur insanlar.
İşte o egoların artık bulunduğu kurumun üzerine geçmesi, kişilerin kurumun üzerinde anılmaya başlaması camialara çok fazla zarar veriyordu. Ve çok uzun süreli yönetimler, 20 yıllık, 25 yıllık yönetimler gerçekten artık biraz sıkıntı yaratıyor.
Ama sen demin
ya
sen
bunun için mutlaka herhalde tüzükte bir değişikliğe gidilmesi gerekir değil mi? Yani olabilir. Bir başkan en azından en fazla iki dönem başkanlık
yapsın.
İki dönem,
üç dönem neyse yani. En azından üç dönem sonra bir ara versin. Evet. Bir dönem sonra bir daha gelsin gibi olabilir.
Demin saydığın isimlerde Fatih Hoca'yı söyledin, Aziz Yıldırım'ı söyledin. Bunlar bak çok değişik adamlar. Bunlar böyle sokaktan, böyle pazarda gezerken 20 tane adam toplasan arasından çekip alabileceğin, cımbızla çekeceğin tipler değil. Bunlar değişik insanlar yani. Ama bulundukları yer ister spor olsun, ister siyaset olsun, ister sokak olsun, bunlar farklılıklarını hissettirebilecek karaktere sahip insanlar. Ama Ali Koç da aynı şekilde. Yani ego herkeste var dedik ya, sen de ben de Murat da hepimizde var, ama kimin ne kadar bunu yönetebildiğiyle alakalı bir şey. Ali Koç başkanda da var. Yok mu?
Kılıçlar çok fazla çekildi Murat. Ama yelkenlerde bir anda suya indi. İşte o bir andaki değişim aslında hiç beklenmedik bir şeydi.
Ya o, ama şöyle kongre süreci, seçimler gibi düşün. Şimdi seçimler nasıldı iktidarla muhalefet? Gayet keskin söyledim. Şu anda bir araya gelip aynı masaya oturup işte dün 1,5 saat iktidar.
Tabii Sayın Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı
1,5 saat oturabilirler. Ya böyle olması gerekiyor.
İşte görmek istediğimiz kablo derler ya, hep klasik.
Çünkü neden? Seçimlerde herkes kendi siyasi görüşüne göre bir oy veriyor. Abi seçimler bittikten sonra hepimiz Türk'üz.
Yani hepimiz aynı. Yani kazanmak için her şey mübahmış gibi düşünüp de onun sonrasında bir anda hiç yokmuş gibi Murat, davranmak bazı şeyleri.
Murat, şimdi şöyle bir son 15 senemize bakalım. Ben futbola, siyasete, ben siyasete çok alakalı bir insan değilim ama Türkiye gündemini takip ettiğim tabii için canım. Doğal olarak her gün
ben
haberler.
Ben de çok şey yok ama genel hani.
Ama tartışma programları vesaire. Ya artık bu tartışmak, fikir ortaya koymak, öneri getirmekten çıkmış. Her anlamda sporun içinde de suçlamaların olduğu, kavga, bak tartışma değil kavgaların olduğu bir döneme girdi. Evet. Mesela bunu Fenerbahçe adına şimdi konuştuğumuz için oradan örnek vereyim. Fenerbahçe taraftarı yorulmadı mı zannediyorsunuz son yıllarda bu?
Çok Fenerbahçe taraftarı yoruldu.
İşte ben de bunu söylüyorum. Hani Galatasaray taraftarı gene bir yere kadar sıkıntılar olduğu zaman camia belli bir refleks gösterip bir araya gelme başarısını gösterebiliyordu. Şimdi Fenerbahçe en azından bu konuda bir adım atmış oldu. Bunun ne kadar doğru, samimi olup olmadığını zaman zaten gösterecektir. Ama Aziz Yıldırım kendi tavırlarını, yapıcı yaklaşımlarını, hani biraz daha yaş itibariyle abi gibi, daha camianın 20 senelik başkanı gibi sergilemeye devam ederse bu Fenerbahçe'ye olumlu yansır.
Tabii. Öyle olması gerekiyor zaten. Yani. Hep söylediğimiz o yıllardır.
Erhan Dağlı'ya, Cengiz Yıldırım'a, Hasan Acar'a ve Ferhat Harun'a buradan selamlarımızı yollayalım. Onlar da bizi YouTube'dan izliyorlar ve size de sevgilerini göndermişler. Murat abiye, Oğuz abiye selamlar, aleyküm sevgiler
selam
diye.
Selam,
bazı
selam
şeylerin artık değişmesi gerektiğine inanıyor. Hem izleyenler hem dinleyenler, hem sosyal medya kolay kolay değişmeyecektir. Her zaman kaşıyacaktır. Tabii. Kaşıdıkça kanatacaktır. Bunlar olacaktır çünkü bundan beslenen çok fazla insan var. Gerek yönetimsel anlamda, gerek medya mensubu anlamında. Çünkü kaos olmazsa hiç konuma düşebilecek çok fazla insan tanıyorum ben.
Bak size bir şey söyleyeyim mi? Dediğin kayıt doğru.
Evet.
Burada geçen iki sezonumuz bitiyor. Sürekli konuşulan Türkiye'de kulüp başkanlarının, tüm kulüp başkanlarının Fenerbahçe Galatasaray'ın arasındaki sıkıntıların, karşılıklı laf atışmalarının ana nedenlerinin başlangıç noktası adalet. Futbolda adalet. Eğer futbolda cezalar, hakem yönetimleri, gerçekten bak hakem hatasından bahsetmiyorum, bilinçli göz göre göre VAR sisteminin, yarı ofsayt sisteminin olmuş olduğu bir futbol ikliminde, ortamında eğer göz göre göre bir tarafa yakın davranışlar olursa bu işin önüne geçebilme şansın olmaz. Ya gördüğünü çal, senin samimi olduğunu taraftar anlayacaktır, biliyor musun? Hata yaptığını anlayacaktır. Ama ısrarla bir takımı yukarıya çekmek, ısrarla bir takımı paçasından aşağı çekmek anlamında devam ederse kimse bana gelip Türk futbolunda barıştan, sevgiden falan bahsetmesin. Çünkü bunu sağlamak mümkün olmaz. Adalet.
Peki.
William Wallace gibi oldum. Adalet diye öleceğim.
Yani aslında özgürlük diye bağırıyor. Özgürlük, adalet, evet. Freedom diye. Ama şey, sende de bir süt liman hava yok. Erden Timur gerçekten 2 sene içerisinde normalde basketbol süreciyle başlayıp da yönetime girip futbolla da ilişkilerini kuvvetlendirince bir anda kahraman olma yolunda ilerliyor dedik. Sen hatta kahraman oldun artık dedin.
Taraftar gözünde.
Çok biraz sevindim. Gücü fazla elde edince rahatsızlık mı verdi acaba diye de düşünüldü. Yani yönetimin içerisinde bazı futbolcuların içinde bile sıkıntılar diye dün iddia etmiştik hatta bir önceki programda. Muslera'nın yaşadığı süreçte yabancı oyuncularla ilişkilerinde sadece Icardi arkasında durmuş gibi bir hava yaratıldı. Erdem Bey de kendi ticari hayatında ve sıkıntılarıyla beraber boğuşurken bir anda elini ayağını çekti. Hem muhalif yönetim de Sayın Süheyl Batum da istedi. Öbür diğer taraftan başkan da Erdem bizim kardeşimizdir, canımız ciğerimizdir. Galatasaray için çok önemli bak, insanlardan biri diye.
Araya gireceğim. Süheyl Batum'un özelinde bilerek söylemiyorum, tahminimi söylüyorum ama benim camia içerisinde genel büyük fotoğrafa baktığım için Süheyl Batum o zaman başkanlığa aday olarak çıktığı dönemde bu kadar sevilen bir insana, en azından taraftarın gönlüne taht kurmuş bir adama ne diyecekti? Biz Erdem
stratejik
Timur'la,
bir hamle miydi?
Tabii yani. Stratejik hamle. Biz Erdem Timur'la
yoksa çalışmayı düşünmüyor muydu aslı?
Ya düşünmüyordu diyemem ama çalışmıyoruz diyebilir miydi?
Ya da çalışmayacağız diyebilir miydi?
Diyemezdi. Onun için onlar o döneme ait stratejik hamleler yani.
Bundan sonraki süreçte Erdem Timur senin için önümüzdeki 5 yıl içerisinde tekrar geri dönüp başkanlığa adaylığını koyacak mıdır?
Ya böyle bir hakkı var. Taraftarın gönlünde keşke Erdem Timur'u başkan olsun diyen çok insan var ama her zaman söylediğimiz bir şey var ama ben kendi kulübüm için söyleyeyim, taraftar çok seviyor çok istiyor diye Galatasaray'da kimse başkan olmaz.
Yani şimdi Beşiktaş'ta Brockhorst dönemi başlıyor, 3 hafta başarısızlık olsa ya da üst üste 2 mağlubiyet alınsa tribünden sergen sesleri gelecek gibi düşünürsek bir anda ilk akla gelecek isimken,
ama bak
bu transfer hamlelerinde başarısızlık ya da beğenilmeme durumu olduğunda tribünler Erdem Timur diye bağırır mı?
Bak, Galatasaray'ı bekleyen en büyük sıkıntı ne olur biliyor musun? Söylediğin anlamda söylüyorum. Galatasaray şu anda var olan şampiyon, son iki sezon şampiyon olan kadrosunu bu sene, yani Türkiye'de bunu isim vermeden mevki mevki söyleyen ilk birinci kişiyim ben. Ben bunu net olarak söylüyorum yani. Hangi mevkilere oyuncu alınacağını daha önce de söyledim. Şimdi millet daha uydurduklarından geri dönmeye başladı. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki eğer Galatasaray futbolda, zaten diğer branşlarda çok olağanüstü bir başarı yok, futbolda işler iyi gitmez, İlk 10 hafta Fenerbahçe'den veya atak yapacak olan bir Beşiktaş'tan, diğer takımlardan geride kalmaya başlarsa Galatasaray için en büyük handikap tribünlerden gelecek yönetime karşı yapılacak eleştirilerdir, Erdem Timur sesleridir. Ama Erdem Timur'un taraftarın gözünde mesela Sergen Yalçın sesinin gelmesiyle Erdem Timur sesinin gelmesi aynı şey değildir.
Çünkü, tabii ki değil. Çünkü, ama hani tribünler arasında bir kahraman ilan edilmek var. Sergen evet, Yalçın evet. Bir kahramandır Beşiktaş taraftarları tabii. için. Evet. O yüzden söylüyorum.
Yani. Ben de şunun için söylüyorum. Taraftar bir isim söylediği zaman, teknik direktör özelinde söylüyorum, onu yönetimin getirmesi söz konusu olabilir. Değiştirir hocayı, Sergen Yalçın'ı getirir. Hoca da isterse. Ama genel kurul onayı olmadan sen başkan veya yönetici değiştiremiyorsun.
Seçim süreçleri geride kaldı. Dursun Özbek ve Ali Koç yönetimleri devam edecek ki bu aşamada vaatler vardı. Bu vaatler arasında aslında yani tribünden de en fazla şikayet edilen konu kapasitenin arttırılması ya da bilet fiyatlarının ucuzlatılması. Bu çok kıymetli bir konu günümüz şartlarında, ekonomik problemleri yaşandığı bu dönemler içerisinde.
Hangi bilet?
Hangi bilet diye bakıyorsun?
Bilet yok çünkü.
Aslında federasyon da suçlanıyor şu an. Euro 2024'te gurbette yaşayan futbol severlerimiz, milli takımı desteklemek isteyen gurbetçilerimiz bilet bulamıyorlar. Kara borsaya düştüğü söyleniyor hemen.
Normal.
Bunun önüne geçilebilmek hani UEFA'nın yaptığı organizasyonlarda bile mümkün değilken günümüz şartlarında Türkiye standartlarında ne kadar uygun olur onu düşünmek lazım. Biraz kapasitenin artırılma durumu var. Aziz Bey'in de bir planı vardı. Ali Bey acaba buna destek verir mi? Aynı şekilde Rams Park'ta da bir kapasite arttırımı söz konusu olacak mı?
Geçen hafta Murat bu konuyla ilgili bir bilgi vermişti. Demişti ki 5 tane ülke UEFA'ya evet. başvurdu. Bunların içinde şu
koltukların kaldırılma
evet,
durumu.
Kaldırılma, kapasitenin yükseltilmesi ama kale arkalarının alt katları ile ilgili söylemiştik, zaten konuşmuştuk. Murat'ın o bilgisi doğru. Doğru derken güzel oldu. Şöyle söyleyeyim. Eğer bu ülkelerin içine Türkiye'de girip bu başvuruyu yaptığı takdirde Beşiktaş'ta, Bursaspor'da, Trabzonspor'da bu bunu kendi stadında uygulasa anında seyirci kapasitesine ihtiyacı
olan... Neredeyse zorunluluk haline gelecek diyorsun. Yani.
Zorunluluk haline gelecek, herkes bunu uygulayacak. Çünkü ben zaten söylüyorum, diyorum ki Galatasaray'ın stadı yetmiyor.
Aslında en büyük problem şu, yetip yetmemekle alakalı
abi,
değil.
Abi büyütsen ne yetmeyecek ki?
He?
Ne kadar büyütsen?
Büyütsen de yetmeyecek. Yani... Ama şöyle bir talep var. Tribünün ruhu kaybetmesi durumu var ya, artık müşterinin değil
oraya
de
değil
taraftarın gelebilmesiyle alakalı olarak.
Evet yani. Ama o zaman da ne olmuş oluyor biliyor musun? Bizim söylediğimiz doğu ve batı, yani eski tabirle kapalı ve numaralı tribünler için bu söylediğin geçerli.
Mesela şey, çok doğru. Kültüründen vazgeçtik. Maratondaki o... ateşli taraftardan vazgeçip kale arkasını aldık.
Bak, evet. Bu işin yani
o genele dönüldü. Bu dünya
işin,
geneline.
Bu işin bir tane yolu var. Sarı duvar yok mu Dortmund'da?
Evet.
Fenerbahçe de yapar.
En büyük örneği.
Galatasaray da yapar. Kara duvarı da Beşiktaş yapar. Kırmızı duvarı da Galatasaray yapar. Bu şekilde devam eder. Kale arkasıyla bu iş devam eder. Çünkü kulüplerin ayakta kalması için o eski numaralı kapalı dediğimiz türbinlerin fiyatları hiçbir zaman
düşmeyecek. Yani İkardileri, Cekoları ya da ne bileyim işte Vegosları falan izlemek istiyorsan bu şikayetinden vazgeçmen gerekiyor. Sadece kale arkasından, ateşli taraftar grubunun olduğu, evet, yerden, tabiri caizse biraz daha ucuz biletlerin bulunduğu yerden seyretmen gerekiyor.
Daha ekonomik.
Ekonomik anlamda diyelim ona. Türk futbolunun gelişebilmesi açısından da bu çok kıymetli bir hamle olacaktır. Her kulübe izin verilmesi dileğiyle diyelim.
Ya işte bu hayalet koltuk diye bir şey var şu anda. Yani şöyle düz duruyor. Bastığında kendi içinden açılıyor. Yani mekanizma dümdüz. Yani yer kaybı yok. Şimdi bizim statta hatta kongrede vardı. 3 tane yapmışlar. Pardon, 2 tane mi 3 tane mi yan yana duruyor.
Gördün mü sen? Ama.
Yani böyle uzaktan gördüm ben çok. Dibine hayır, girmedim, fotoğrafını gördüm ama
baktın
sonra.
Baktın mı diyecektim.
Ama başkan bana. Oturdum ben diyor. Bir şekilde sığdık diyor yani. Hani tamam, belki benden iriler kolay kolay sığamaz ama diyor. Hani UEFA'yı ikna.
Tabure gibi. Tabure biraz, gibi aslında. Yani birazcık.
Formüller var işte. Ahmet Ketenci bizim stat'tan da sorumlu olan futbol şubesi yöneticilerimizden. Ahmet Keten şu anda birebir onunla ilgileniyor yani. İşte koltuk olayı, akustik, kale arkalarındaki o panoların yükseltilmesi gibi gibi. Stat'la alakalı onlar var.
Artık taraftarın da sesi olmak lazım bu konuda. Çünkü çok fazla şikayet geliyordu. Euro 2024 için de söyledik aynısını. Orada mutlaka UEFA kendi standartlarını uyguluyor. Koltuk haricinde asla ve asla böyle sisteme izin vermiyor bildiğim kadarıyla.
Evet, işte ama bu sene o 5 ülke rica etmiş, yani talep etmiş.
Ama Avrupa Şampiyonası'nda olmayacak. Hayır, o yüzden bilet bulmak Avrupa konusunda biraz zorlanılabilir.
Abi, ya bilet bu konusu, istiyorsan Maracana'da oynamış yine olacak. Kara borsa başka bir şey abi. Bilet boşta olsa da, yani stat boşta olsa kara borsa var. Yani kara borsanın olmadığı herhangi bir ortam yok ki.
Peki.
Bilete sahip olan kendi biletini satıyor. Nasıl engelleyeceksin?
Bizde var abi. Bizde bu sene Sayın Başkan kongrede açıkladı. Bir kombine kart sahibi tüm maçları devretmiş. Hadi diyor, tüm maçları devretmiş, kendi normal tribünden bilet alıp maça gitmiş ama diyor. Yani anladın mı?
Bir de öyle bir sistemde gözüküyor.
Kar ediyor işte, ticaret yapmış yani.
Amaç o zaten.
Yapılıyor bu.
Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 38 haftanın 36'sını seyrederim, iki derbiyi sattım mı parayı çıkartırım durumu oluyor.
Yani öyle işte.
Başka bir şey değil sizden.
Geçen sene yani o bitirdiğimiz sezon Doğu tribünün en pahalı yerinden birisi benden ricacı olmuştu, bir arkadaşımız. 3 tane oradan ona kombine bilet almıştık. Adam sezon içerisinde kendi koltuğunun yanında 2 taneyi satmış. Bu adamın da fabrikaları falan var ha. Yani çok hali vakti yerinde ve sattığı koltukları da üstüne rakam koyarak satmış yani. Şimdi hali vakti bu kadar yerinde, fabrika sahibi olan bir adam da bunu yapıyorsa artık bunu nasıl engelleyeceksin?
Engelleyemezsin abi, kara borsa.
Evet.
Aslan bu arada yani. Yüz tanıma sistemi kullanılmalı diye yazmış bir dinleyicimiz ama zaten var. Yani pasolik uygulamasının sebebi buydu. Zaten yani. O fotoğrafın çıkıyordu ve güvenlik görevlileri de seninle beraber fotoğrafı eşleştirip var seni ya, o estada alıyordu.
Senin maskeni takarlar. Bal mumundan yapıyor.
Ya yeter ki girmek istiyorsun. Yeter ki girmek istiyorsun.
Güvenlikten çoğu bakmıyor fotoğrafa. Öyle yürüyorsun, geçiyorsun.
Güvenlik üzerine bile bakmıyor artık. Yani neredeyse artık belli noktalarda.
Hele evet, telefondaki okursa, öterse telefon, tamam git devam.
Hani o meşale nereden sokuldu diyorum. Dinleyeceğiz ya, drone ile soktular abi diyor. Meşaleleri drone'la içeri atıyorlar stadın üstünden diyor.
Teknoloji. Teknolojinin kötü tarafı.
Her nimetten yararlanmadım.
Teknoloji her zaman iyi.
Ya 20 senedir.
Faydalı bir şey değil.
Murat 20 senedir. 25 senedir hep televizyonda spikerler derler böyle. Bu meşaleler ya da gazeteciler.
Nasıl giriyor?
Nasıl giriyor? Ya bırakın bu işleri arkadaşlar.
Dünyanın her yerine giriyor. Sanki sadece Türkiye'de giriyor meşaleler.
Ya bırakın ya.
Ya bir tek
sanki bir tane giriyor.
Sahaya madde bizde atılıyormuş
tane,
gibi de böyle bir algı yaratılıyor. Her şey bizde oluyormuş gibi zaten. Hani başkasına yakıştıramıyoruz. Bir sıkıntı varsa bizde olmadı zaten algısı. Bir türlü üzerimizden atamadığımız şeylerden bir tanesi. Şimdi çıta o kadar fazla yükseldi ki biraz kulüpler üzerinden gidelim. Çünkü önümüzdeki dönemlerde milli takım haricinde çok fazla bir şey konuşmayacağız. Ara ara bir transfer gelişmesi olursa ki ben Euro 2024 öncesinde çok da akıcı bir transfer trafiği olacağını düşünmüyorum. Biraz piyasayı yükseltmek, oyuncuyu parlatmak.
Açılmadı zaten daha. Yani.
Yok açılmadı ama yine de bir ön görüşmeler.
Onlar var
ne
ama.
Bileyim söz kesmeler, nişan, düğün telaşı
onlar
yok.
Var, onlar var.
Daha var, onlara var yani. Ama birebir görüşüldüğü iddia ediliyor. Çünkü bunlar yalan yanlış o kadar fazla haber yapılıyor ki tıklanmak adına. Hani Talişka Fenerbahçe diye yazdığınızda sadece Talişka Fenerbahçe diye yazsanız herhalde 1 milyon tıklanma alır. Ya da Talişka Galatasaray diye yazsan o da ya da Beşiktaş tekrar eski aşka geri mi dönüyor diye yazsan öyle bir heyecan yaratır. Böyle bir heyecanın yaratılması adına ekonomik anlamda hazır mı kulüpler sizce? Galatasaray için başlayalım istiyorsan.
Başlayalım. Galatasaray'ın bir kere geçen hafta da söyledim. Şimdi sağ bek sol bek 8 numara, 9 numara ve 10 numara pozisyonlarına transfer yapacağını söyledim. Bu isimlerle ilgili Türkiye'de kim isim ortaya çıkarıp bu kişi geliyor derse yalan.
Sağ bek, sol bek 8,
9, 10.
9, 10.
Evet. 8, 9, 10. Yani şimdi bu 8 numaranın Kerem Demirbay'dan çok
Mertens'in yaşından dolayı mı söylüyorsun?
Mertens'i Galatasaray'ın çok ekonomik kullanması lazım. Onun tecrübesinden yararlanacağı zamanlar olacak. Çok formda olduğu zamanlar tabii ki de kadroya girecek. Ne kadar klas olduğunu biliyoruz ama Torreira'nın yükünü alabilecek onun yanına, altının yanına Fred tarzı oyunun her iki yönünü oynayabilen, rakip ceza sahasına koşu yapabilen daha atletik, çabuk bir oyuncu bakıyor Galatasaray. Bu çok önemli. Yani Icardi'nin ne kadar zeki bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Onun boş alanlara kaçtığı zaman ceza sahası içerisine açılan koridorlardan girebilecek bir 8 numaradan bahsediyoruz. 10 numaradan bahsediyoruz aynı zamanda. Galatasaray bunlarla ilgili çalışmaları var. Hatta bu Erden Timur, Okan Buruk başkanımızla beraber daha önceden hocanın da raporu doğrultusunda
planlanmış bir şey.
Planlanmış. Aynı doğrultuda aynı isimlerle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın transferleri böyle olacak. Ha, bunların içerisinde kim Galatasaray'da kalacak? Gidecek var mı? Soruları çok önemli. Ama şu da konuşuluyor. Biz de burada konuştuk. Önümüzdeki sene 18 yabancı 12'ye düşüyor. 11 yabancıyla çıktığın zaman kimse bir şey demiyor ama o zaman senin uzun maç maratonunda Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Türkiye Süper Ligi, milli maçlar vesaire şunlar bunlar derken yerli futbolcu kalitenin önemi burada çok daha fazla ön plana çıkıyor.
Senin için bir sıkıntı olmayabilir ama tabii ki dünyanın da takip ettiği, bundan sonra ne yapacağı çok fazla merak edilen bir Mourinho gerçeği var. Mourinho bu takımda kimleri tutar kimleri tutmaz diye herkes konuşuyor ama şöyle bir öngörün var mı? Yani onun oyun anlayışına uymayacak. Mesela Kent'in Broncos'la beraber daha önceki geçmişinden kaynaklı Beşiktaş'a gelebilme ihtimali bile konuşulurken.
İnşallah alsın Beşiktaş. Hemen alsın.
Mesela ne kadar izledin de hemen o kanıya vardın mesela Kent'i?
Ryan Kent'i mi?
Evet
i̇zledim
mesela.
Geçen 10 maç izledim yeter.
Hiç bana. Aramadın mı?
Hayır.
Hiç mi aramadın?
Hayır. Beşiktaş'ın Van Bronckhorst'un sezonu falan tamamlanacağını mı zannediyorsun Beşiktaş'ta? Böyle beklentin var mı gerçekten?
Geldi gene. Yeni bir sanatçı.
Hayır abi Van Bronckhorst yani. Hayır ne yapmış?
Ben bunları yapmaz diye düşündüm.
Ya bir şey söyleyeceğim.
Ha, yapmaz derken
abi, görüşmüyor. Yalan söyleyeyim. Van Bronckhorst 10 sene kalır. Ne oldu abi Santos? Dünyanın en iyi hocası da Avrupa'nın Azerbaycan milli takımıyla anlaştı.
Yeah.
Yani tamam abi gerçek şimdi. Yani Beşiktaş'ın ilgilendiği hocalar Mourinho, Van Bronckhorst, Sergen Yalçın, Nuri Şahin. Abi hangisi? Abi bir yerde bir şey olur yani. Bir çıta olur. Hangi çıta Beşiktaş'ın aradığı çıta yani? Ve Mourinho daha da komik olanı diyor ki rakibimiz bizden 4 kat fazla para verdi. Yani bu mantıkla Beşiktaş'ın Mourinho'dan yani futbol bakışı şöyle Beşiktaş'ın. Biz Mourinho'yla 3 milyon euroya anlaşırız diye düşünmüşler. Abi bu futbol aklından sen bir şey bekliyorsan.
Kim düşünmüş bunu?
İşte Hüseyin Yücel söylüyor. Hüseyin Yücel rakibimiz söylüyor. Bizden 3-4 misli fazla para verdi. 10.5 olduğuna göre böl 3'e. Hadi 3'e böleyim 4 olmasın. 3.5 milyon euro yapar. Sen Mourinho'nun 3.5'a çalışan düşünecek kadar futbolu biliyorsan bu bir sıkıntı.
Yani hakikaten özür dileyerek gülümsedim. Hatta çok da böyle müstehsi bir gülümsemem oldu sen söylerken. Hakikaten Mourinho'yu 3 milyon euroya 3.5 milyon euroya falan getireceğini düşünen bir insanın futbolla ne kadar ilişkisi vardır tartışılır eğer bu açıklama doğruysa.
Doğru. Hayır. Şunu söyleyebilirsin. 3 diyemezsin de Roma'dan aldığı rakamın üzerine kar koymamış ya da zam getirmemiş, o fiyat desen gene 5 milyon.
Roma'dan kaç para alıyormuş?
5 milyonmuş.
Kim dedi onu?
Öyle yazıldı haberde.
Abi o maaş.
İşte maaş olarak.
İmaj hakları, reklamı.
Her şeyi var.
Kazanılabilir bonusları. Abi bu adamlar o kök maaş.
Ya bu kadar mı 3 milyon da hepsi dahil mi peki? Her şey dahil sistem.
Ana parada bile 3 olmaz. 3 milyon para yok.
O yüzden diyorum işte 5 zaten ya. Maaş sadece oradan başlaması.
Onu geçelim. Beşiktaş'ın kaç yabancısı var şu anda mesela?
14-15 civarı falan.
Minimum 3-4 bir defa 14-15. 4 tane alacağını düşün. 18-19 olur. Yani 7 tane yabancıyı kadrodan çıkartması lazım. Bak çıkartmadan yeniyi nasıl alacaksın?
Acil.
Hatta hiçbiri çıkmak da istemiyor.
Ya da sen gittin Ryan Kent aldığın zaman senin taraftarın demeyecek mi? Ya yine mi Fenerbahçe'nin döküntülerini toplamaya başladınız diye.
Arka bahçe mi muhabbeti yapılacak
yani? Olur yani. Onun için bir bak, biraz yeni ufuklar olması lazım.
Bir de Beşiktaş taraftarı sıkılmaya başladı. Sinirlenmeye başlıyor. Çünkü Beşiktaş taraftarı sürekli Fenerbahçe Galatasaray rekabeti için de üçüncülük. Zaten hani Fener Galatasaray rekabetinde hep üçüncü takım gözüyle muamele görmüş olmaktan dolayı rahatsızken Beşiktaş taraftarı şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray çıtayı çok yükseltti. Şimdi biraz önce sen sordun Galatasaray'ın transferlerini, Fenerbahçe'ye de geleceğiz. Yani Galatasaray, ben dedim ki sağ bek sol bek 8 9 10 numara pozisyonlarına oyuncu bakıyor dedim ama Galatasaray laf olsun diye transfer yapmayacak. Yani bu sene abi, Galatasaray Endombele'yi görmezsin.
Maneler, Lewandowski'ler, Sabitzer'ler falan, bak böyle isimler bekleniyor artık Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da. Anlatabiliyor muyum? Hani Mourinho'da
işte burada bileyim, Beşiktaş
hani, Almanya ikincilikten bir futbolcu getirmez. İşte bu durumda Beşiktaş'ın yapması gereken şey Mourinho'dan, iyi bir proje takımı üretebilmek.
Mourinho'dan çıkarsan abi, da Mourinho'da normalde kamp Fenerbahçe'nin 2 Temmuz topbaşı 3 Temmuz kamptı. 10 gün öne aldı. 22 Haziran aldı. Muhtemelen o 22 Haziran'da
görecek.
Milli takımda olmayan oyunculara bir bakayım diyecek. Çünkü ben kongrede sordum, bizim kaç tane oyuncumuz var? Yani yarın biz kamp yapıyoruz desek kaç oyuncumuz var? Hepsi dahil milli takımlarda 28. Zaten buradan bir eleme olacak. 20, gençler hariç bu 28'in içinde yani. Yani bir bakacak. Tabii ki aşağı yukarı ya işte King ayrıldı mesela. Veda etti. Ama mesela Crespo gelecek kiralıktan. João Pedro gelecek Brezilya'dan geri. Hani böyle böyle Luan Perez bir yıldır ortada yok. Hatta daha fazla dönecek. Hani Fenerbahçe'de aynı der.
Geçen sene
göndereceksin,
de
sonra alacaksın.
Murat geçen sene de uzun maratonda, tabii bu tercihti. İsmail Hoca karar verdi buna, bilemem. Ama Zayt yerine Crespo kalsaydı belki daha faydalı olabilirdi.
Biz Zayt herhalde artık benim tek kalmaz dediğim Zayt.
Ya da Kurniç alınmasaydı durumuna gelir.
Ya mesela ben Kurniç hocanın şöyle bakacağını düşünüyorum. İşte Kurniç en iyi tanıyan hoca. Çünkü niye Roma ile Milan'a karşı oynadı? Ki o Milan şampiyon oldu o ligde. Hoca oradayken. Yani hoca bekleyecek ki şu Kurniç'e bir bakayım. Ben bunu tanıyorum İtalya'dan.
Daha farklı bir yerde kullanabilir.
Şimdi abi bizim 23-24 Temmuz'daki maçlara bu milli takımdaki 8 oyuncun yok. Zaten 28-8'iz yani 20. Sakatlığı olsun busu biraz daha düş. Yani Kurniç falan yani o 22 Haziran'da şuna bakacak. Ben bunların hangilerini şu ilk tur şampiyonlar ilk turunda bir kullanabilirim sahada. Peki oradaki bazı oyuncular sonra gönderilecek.
Benim de aklıma şey geliyor. Jesus'un bir anda bakayım bu çocuk kim bu çocuk diye düşünüp evet, de İsmail Yüksek'i bir anda parlatmış olması, tabii, Türk futboluna kazandırmış olması, Mourinho için de böyle bir ihtimal var mı?
Ya belki Emir Ortakuyu'ya diyecek ki Ortakaya'ya. Şimdi Kocaeli Spor'da yani bir stoper çünkü 2 senedir geçen sene de Göztepe'de diyecek. Bu Emir Ortakaya dursun, ben 5 stoperden biri bunu yapacağım diyecek belki. Ne bileyim
ben değerlendirebilirim.
Ya Emre Mor diyecek ki Emre Mor dursun, ben bundan bir şeyler çıkartacağım diyecek belki. Bilmiyoruz şimdi. Ya Umut Nayır'a diyecek ki ya bu bizim 3. santrforumuz olsun belki, bilmiyorum. İşte görmek için daha bir takım 10 gün önce toplayacak. Bakacak hangileri elle tutulur, hangileri tutulmaz. Çünkü Fenerbahçe çok transfer yapmayacak. 3 bilemedin 4 transfer yapacak eğer azalma olmazsa.
Nereye yapar?
Abi, benim duyduğum bağlı da. Orta tamam, sağa kanat, skorer kanat, santfor.
Kerem Aktürkoğlu'nu alsın.
Alalım, Fenerbahçe'li çocuk zaten, uyar. O da sevdası.
Şimdi İrfan da Galatasaraylıymış, onu da biz alalım ters tarafa.
Hangi İrfan Galatasaraylı?
Can Kahveci.
Abi İrfancan'ın 5 yaşında fotoğrafı var çocuğun ya.
Ben de öyle gördüm ya.
Yok Fenerbahçe'li abi.
Ha Fenerli mi?
İrfancan Fenerli abi. Buluruz ama sana bir Galatasaraylı olsun.
Yok ya, bizim takımda var.
Geçenlerde internette gezinirken.
Abi, rotasyon dışında. Şimdi 11 yabancıyla başladın. Kulübende kalacak bir yabancı. Senin bütün hamle oyuncuların Türk olacak. Millet Türk oyuncunun daha ne kadar önemli olduğunu farkında değil abi. Ki ben hep diyorum abi, pasaport oynamayacak. Şimdi Ferdi Kadıoğlu kaldı. Ferdi Kadıoğlu oynayacak Fenerbahçe'de sol bek. Ya ne yapacak? Yabancı mı oynatacaksın Ferdi varken?
Ferdi o kadar önemli ki şu anda.
Ya abi tabii ya. Ama Ferdi oynayacak.
Milli yani, takım için de önemli.
İsmail Yüksek yerine daha iyi bir altı getirmişsin. İsmail oynayacak. Galatasaray'a Barış Alper mi kesecek bir yabancı getirip? Hayır, Barış Alper oynayacak ilk 11.
Ya bana kalsa buradan bas bas bağırıyorum. Sakın Kerem Aktürkoğlu'nun transfer olmasına falan izin vermeyin. Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'de çok fark yaratır. Yarattı. bunları yapıyor, yapacaktı.
Abi galiba Kerem kendisi ayrılmak istiyor.
Abi bu arada Kerem'in taraftar, transfer olup olmaması tribünlerdeki tepkilerin azalıp azalmamasına da bağlı olabilir.
Onu yaz sezonunda...
Kerem, abi Kerem'in şey, gitme sebeplerinden bir tanesi sadece yeteneğinin keşfedilip keşfedilmesi.
Kerem'e gelecek olan tepkiyi yaz sezonunda anlayamazsın ki. Buradan anlatıyoruz, statta söylüyoruz insanlara ama bazı insanlar, tribünlerde insanların...
Yani futbolcular... İlk hatasında hemen anında homurdanmalara başlamak...
Ya adamın attığı gol ve asist...
Bir de psikolojisi bozuluyor ya. Yani.
Adamın attığı gol ve asiste baktığın zaman olağanüstü katkı yapmış. Ve üstelik bu adam Zaha'ya yer açmak için esas mevkisi sol taraftan içeriye 10 numara pozisyonuna atılmış. Sırtı dönük oynamaya çalışmış. Burada çok bocalamış. Orada 8-10 hafta kaybetmiş, maç kaybetmiş. Buna rağmen bu skor katkısını yapmış. Böyle adam bırakılır mı ya?
Peki Kerem'in 10 numara pozisyonuna gelmesini isteyen kişi Icardi olabilir mi?
Ya onu bilemem ben.
Abi, zannetmiyorum ben. Çünkü oradayken
yani o kadar rahattı ki. Ama hani kanattan ama, o kadar güzel besliyordu ama, ki onu.
Evet ama kanat organizasyonlarında Kerem topla beraber döndüğü zaman gördüğü açı çok geniş. 10 numara pozisyonunda daha arkandayken
ama üstünde adam işte var. En büyük handikaplarından bir tanesi şut çekememesi ki milli takımda da işte en son Polonya maçında bir kalçadan şut denemesi var ki dağlara taşlara denilen tabirle bir şut vardı. Sosyal medyaya bir girdim. Ya şu Kerem'e biri şut çekmemesi gerektiğini öğretsin artık falan diye. Hemen anında sosyal medya başlıyor.
Ya sosyal medyaya bakarak bu yorumlara katılmak.
Ya değil de tribüne de baktığında da aynı tepkiyi ya, görüyorsun Galatasaray'da. O yüzden ama söylüyorum ya.
O maçta şuna da dikkat etmeleri lazım. Bak ben futbolcunun üstünde hangi takımın oyuncusu diye bakmıyorum. Hangi rengin temsilcisi diye bakmıyorum. Aynı Kerem'in out çizgisi üzerinde orta yapan adama ayak koyup topu kornere çıkarttığını da biliyorum. Kaç tane kanat oyuncusu sol açık mevkiinden gelip şeyde out çizgisi üzerinde defansında top çıkarıyor? Ya, futbola böyle bakabiliyor muyuz?
Tabii ki önemli olan, kıymetli olan tarafı bu. Güzel bakabilmek zaten. Bizde güzel bakmayı meziyet değil de daha kötü bakmayı ve eleştirmeyi meziyet sayan bir mantık olduğu için. Ya, o yüzden söylüyorum. Sen şimdi Polonya maçında Barış Alper'in yere düştüğünde, kalktığında hakem oyna dediğinde Türkiye'nin yarısı şey demiyor mu? Ne oldu Barış'cığım? Türkiye'de çalıyorlar tabii böyle şeyleri, Avrupa'da demiyor mu hemen anında?
20 senedir böyle bu konu.
Hep öyle olacak.
Barış'tan çok o biraz Kaan Ayhan'da daha çok vardı maçta. Ben Kaan Ayhan'ı niye hakeme itiraz ederken gördüm ve yeri vurup döverken gördüm. Yani hiç alışık olduğumuz bir profil değil Kaan Ayhan için. Yani Barış çünkü darbe yiyor abi. Darbeyle düşüyor. Kaan Ayhan bir iki pozisyonda gelmiyor darbe mesela. Atıyor kendini. Ha bu arada Kerem Aktürkoğlu şöyle. Abi belki şunu diyor Okan Burak. Hocam ben ilk 11 oynamak istiyorum. Ya seni de bağlayamam ben de onu ilk 11. O zaman beni salın. Belki diyor.
Oynayabileceğim yere gitmek
yani
istiyorum.
Yani Galatasaray'dan söylenen teklif.
Çünkü sahada duruyorlar Galatasaray'da.
Real Sociedad deniliyor mesela.
Evet, bir de Amerika MLS dediler.
Yani MLS'i bilmem. Real Sociedad Galatasaray'dan çok daha mı büyük bir kulüp gidecek orada hemen sırtına formayı mı geçecek?
Bir de Avrupa'da oynamak yani diye bir şey var abi şimdi.
Abi kendi ideal.
Yani illa biz de buradan futbolcu yolladığımızda hepsi Barcelona'da yani Real Madrid'de oynasın istiyoruz.
Hayır, buradaki yani en büyük örnek Enes Ünal'dır.
Abi burada kulüp.
Türkiye'de her sene teklif var biliyor musun?
Kimse kusura bakmasın. Burada yönetici dediğin adam, başkan dediğin adam elini masanın üstüne koyacak. Ferdi Kadıoğlu ben bu sene gitmek istiyorum MLS ya da Avrupa'da bir takıma dediği zaman Fenerbahçe bırakıyor mu? Bırakmıyor. Niye? Bana lazımsın kardeşim. Ben şampiyon olmak istiyorum diyor. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a lazım.
Ama inan şunu yapmazlar. Ferdi dese ki ben gitmek istiyorum, mutsuzum burada dese bırakırlar. Abi mutlu. Abi oyuncu mutsuz oldu ya.
Ya mutsuz ederek zorla.
Şimdi Kerem şöyle bak Oğuz abi. Bir sene direkt oyuncundu. Yıldızındı belki bir önceki sene.
Tamam.
Bu sene yedek hani daha alternatif oyuncu gibi. Hele sonları tamamen alternatif.
Çıta yükseldi alternatif
evet
var.
Ama şimdi Zaha da duruyor.
Duruyor.
Bir de oraya bir tane daha alırsan.
Üçüncü
rol.
Hayat böyle. Mücadeleye işte, devam.
Bazı oyuncu da diyor ki abi hayat öyle de ben gideyim o zaman diyor ya. Sizin üçüncü alternatifiniz olmayayım.
Ya gitmek istiyorsa hani sonuna kadar
istiyorum. Daha huzurlu olduğu, daha çok oynayabileceği yere.
Para da kazandırayım. Tabii. Hani tamam kulübünde bana bu kadar iki tane şampiyonluk yaşadık. Emek verdi bana. Ben Şampiyonlar Ligi gördüm bu formayla. Ben artık İspanya bir de hani herkesin aslında bakarsan Premier Lig olmuyorsa herkes bir İspanya'da ikinci.
Yani ister İtalya ister Almanya ister.
Ama yine İspanya'nın yeri bir farklıdır yani.
O zaman ben şöyle söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl bir katkı verdiğini Galatasaray taraftarı eğer transfer olursa önümüzdeki sezon içinde anlar.
Anlar. O kesin.
Onu anlar.
O kesin. Ya zaten biz bir şeyleri kaybettikten sonra değerini anlayan bir toplum.
Ben de işte kaybetmeden söylemeye çalışıyorum. İşte,
ama şimdi Barış Alper'i de kesin göndermiyoruz dediği için Galatasaray. Abi orada Kerem sanki biraz daha hani Kerem açısından diyorum. Ya ben burada hiç oynayamam kafasına geçebilir artık. Ya ben burada iyice
ya oynayabilir aslında biliyor musun?
Ya işte, abi işte Ali Koç'un en güzel söylediği Sayın Başkan dedi ki kimseyi yollamayacağım. Değil mi? İhtiyacı
astronomik bir teklif olmadı. Çocuğa yollamayacağım.
Yollamayacağım. Çünkü şöyle söyleyeceğim. Defans hattı abi hatayı kabul etmeyen ve telafisi olmayan bir mevki.
Bak milli takım.
Hani
işte ön taraf müthiş.
Hani arka taraf Samet'ti, oydu, buydu falan çok eleştireceğiz ki konuşacağız zaten onu. Ama diğer taraftan Kerem'in hatasının telafisi var orta sahadan ve defans hattından. Şimdi bu arada bir ferdisizlik düşünsene. Hani Fred'sizliğin sıkıntısını zaten bütün sezon yaşadın. Bir de Ferdi olmadan sol bek, senin sol bek 3 sezondur 4 sezondur en büyük sıkıntın değil mi abi Galatasaray?
Evet, hala öyle. Köyn bana göre Galatasaray'ın
sen birinci Ferdi'nin açığını sol beki kapatabilecek abi, yabancı bir oyuncu bulabilirsin.
Köyn'e Şampiyonlar Ligi seviyesinde o savunmayla yok. Çok rahat yani orayı herkes yok. Şey yapar. Çünkü abi nasıl çalışıyor rakip sana? Diyor ki bu Galatasaray'ın zaafı neresi var? Ya bakacak sol bek zaaf. Yani ofansif çok
iyi. Görünüyor zaten.
Tabii görünüyor yani bunu tabii anlamak için çok allame icabına gerek yok. Üstüne gittiğinden hata yapıyor. Düşün abi Avrupa'daki bir takım hızlı bir de kanadı varsa karşısında.
Ama sana bir pas atayım. Son iki röportajlarda son 5-6 gün içinde olan konular bunlar. Hem Okan Hoca özelinde hem de Dursun Özbek Başkan özelinde her ikisi de biz oyuncu satmak değil almak istiyoruz diyorlar. Hı hı. Yani bazı gitmesi muhtemel oyuncular var. Kerem gibi, Nelson gibi falan mümkün olduğunca tutma niyetindeler.
Abi, tabii herkes oyuncuyu korumak istiyor çünkü bak, hele evet. Nelson abi stoper bu dünyada bulunacak en zor şey.
Evet.
Yani bak Beşiktaş yıllardır oturtamıyor yine Paulista'ya falan gitmiş yani yok. Çünkü iyi stoper yok. O yüzden yok diyor. Evet. Bulamıyorsun.
Yakalamışsın
i̇yi
burada.
İyi stoper pahalı abi. İyi stoper pahalı. Abi, İyi santrafor da pahalı.
Şimdi stoper dediğin 30 ve üzeri mi olmak durumunda daha olgun, daha profesyonel birini mi ararsın? Genç bir yetenek mi bulmaya çalışırsın? Biraz parlatayım, satayım diye düşüneceğin bir mevki de değil kolay kolay. Hani Ozan Kabak belki o döneme denk gelmişti ama Fatih Hoca'nın bazı desteğinden dolayı hatta fazla desteğinden dolayı parlamıştı. Geçen hafta da konuştuk hatırlıyorsan bunu. Ki Şampiyonlar Ligi'nde öyle hataları yaptı ki penaltılar, kartlar, matlar havada uçuşuyordu.
Oldu.
Yani. O yüzden o tecrübesizliği de tribünler de Kerem kadar eleştirememişti Fatih Hoca'dan dolayı diye söylemiştim. Sen de hak vermiştin yani. Evet. Ve sonrasında çocuk yeteneğini öyle veya böyle gösterdi. Mesela Türkiye'de kurtarıcı mıdır Kerem Demirbay'ın gelişiyle Galatasaray'a verdiği katkı, Salih Özcan'ın, sen Fenerbahçe ister misin?
Abi şöyle
ya, mesela Beşiktaşlı istiyor. Salih Özcan istiyor mesela.
Beşiktaşlı ben kimi söylesem isteyecek şu anda. Çünkü kadro kalitesi
öyle bir noktaya aşağıda gelmiş durumda.
Ya bu arada çoğu Salih Özcan'ı tanımadan istiyor. Evet. Abi Dortmund'dan Salih gelsin. Abi nereye gelsin? Hangi pozisyona gelsin? Ama şöyle bir şey söyleyelim. Muhtemelen Getson ayrılıyor.
Zenit'e gidiyormuş gibi gözüküyor.
Orada bir paket yapıyorlar şu an. Evet. Getson, Bahtiyar falan filan.
Üçlü bir gönderme var.
O zaman tabii ki Salih Özcan Beşiktaş'ta 8 numaraya düşünülebilir ama Getson'dan sonra Salih Özcan seni ne kadar mutlu eder?
Getson da çok başarılı olmadı.
Salih Getson kadar hareketli mi?
Oyuncu profili çok doğru.
Yani aldı mı gider şimdi. Tabii. Getson hat kırma dedikleri. Hani Endombele geldiğinde hat kıracak dediler. Hattı kırdı kilosuyla da.
Tabii.
Oyunla kıramadı yani. Eski Endombele diyeyim. Hani 70 milyon euro görme sebebi o hattı çok kırması. Getson da ona yakın. Tamam bu sene kötüydü Oğuz abi dedi ama Galatasaray sezonu hatta Rize sezonu
bile.
Rize sezonu. Yani o hat yani şimdi iyi bir Getson. Ha belki Giovanni Van Bronckhorst belki onu çok farklı kullanabilirdi. Ama şimdi Getson'dan sonra Salih ne kadar mutlu eder orada seni. Salih kötü oyuncu asla ben hep söyleyeyim iyi oyuncu.
Ki ağır kalır Getson'a göre.
Artık Türk. Yani şimdi artık mavi kart olayı iptal biliyorsun. Evet. Mavi kartlar bir işe yaramayacak. Türk Salih Özcan milli takımda oynadığı için. Ama Dortmund'da sözleşmesi var diye biliyorum ben Salih'in ya.
Var.
Yani nasıl alacaksın?
Yani gözden çıkarıldıysa belki o da gitmek istiyorsa ikili anlaşmalarla.
Ya, aslında orada gözden çıkarmanın da ötesinde.
Çünkü bu kadar da net haber yapılmaz herhalde Salih Özcan Türkiye ile anılıyor diye.
Yapılıyor ya.
Evet.
Artık geçen sene Fenerbahçe ile yazıldı. Bu Dortmund yalanladı. Fenerbahçe ile yazıldı. Salih yalanladı. Yani.
Abi yeni anlaşma yapmış Nuri Şahin
sen
yazılmıyor
mu? Çok güzel bir şey söyledin ya demin abi. Şu anda herkes sıkıyor abi. Sıkıyor etkileşim.
Abi tamamen bak, şu an kuru sıkı bir transfer
abi,
sezonu.
Lukaku Fenerbahçe dediler değil mi? Lukaku'nun bonservisi kaç para abi? 35 milyon euro ya. Nasıl alacaksın abi Lukaku'yu? Allah bana birisi anlatsın.
Ali Başkan alır ya.
Abi 35 milyon bonservisi alamazsın abi.
Çok pahalı.
Kiralık alabilirsin. Chelsea dedik kesin bir dille biz bu sene kiralamayacağız artık.
Reklama gideceğim. Hatta ikisini beraber bir şekilde bağlantı yapabiliriz ama şunu söyleyeyim. Lewandowski'nin bile çok fazla anılmasının sebeplerinden birini okudum. Ali Şafak Öztürk'ün bacana biliyorsun değil mi?
Evet eşleri yani, kardeş.
Eşleri kardeş.
Yani yüzden, Leva.
Hani Leva her sene yazın Antalya'ya geliyor otelde. Bacanan otelinde tatil yapıyor ailesiyle.
Bu arada
ve Türkiye'ye geldiğinde de hemen şey yapıyor. Kimle görüştü acaba?
Bu arada gerçekten Türkiye'yi çok seviyormuş ama onu ben bu tarafa sordum yani. Ali Şafak
Öztürk. Mutlaka bir gün yolu kesişir.
Türkiye'yi çok... Yalnız diyorlar ki yolu kesişecekse önce Bodrum Spor ya da Antalya Spor daha olası diyorlar yani. Hani artık kariyer bitiyor benim. Hani son bitirirken ama Lewandowski'deki sorunu Xavi kalsaydı Barcelona'da Lewandowski ve İlkay ayrılıyordu. Kesindi o. Fakat rivayet şu ki İspanyol basınına göre Lewandowski ile İlkay getirdi zaten Hansi Flick'i. Yani bizim istediğimiz hoca gelsin biz de kalalım. Yani ikisi de kalabilir Barcelona.
Orada bir operasyon var diyorsun.
Abi yani. Şimdi Hansi Flick'i nereden buldun? Hansi Flick sonuçta Bayern Münih'te iyiydi ama kariyeri falan alıyor. Sonra Alman milli takımına gidiyor. Bir sene sonra gönderiyorlar Alman milli takımından. Yani ve İlkay'ın ciddi bir kulis yaptığı onunla ilgili söyleniyor.
Doğru.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, devam ediyor.
Devam ediyoruz Boğaz'ın iki yakasına, Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalında. Murat Aşık bir telefon görüşmesi yapıyor, özel bir görüşme, belki detayları da paylaşır. Biz Oğuz Altay'la bu esnada devam edelim. Hem Galatasaray üzerinden gidiyoruz, biraz Kerem konuştuk, kalması gerektiğine dair fikrini söyledin. Ama diğer taraftan iyi bir rakam gelirse ya da onun kariyeriyle alakalı bir gelişme olursa ben de gitmesi taraftarıyım.
Sen de öyle düşünüyorsun. Yani sen şey açıdan düşünüyorsun. Oyuncunun
daha duygusal bakıyorum.
Yani idealleri vardır. Duygusal da bakıyorsun.
Bir şans yani aslında hayatta çok fazla karşı karşıya gelemeyeceğin şanslardan bir tanesine sahip Kerem. Yani Erzincan daha öncesinde işte İhsaniye Spor'dan başlayıp, ben İzmit'te olduğum için biliyorum, Gölcük bir köyü İhsaniye. Orada başlıyor futbol hayatı, Erzincan'a geçiyor
çok, ve çok kısa sürede oldu, evet.
Çok kısa sürede direkt gelip de Süper Lig'den devam etmesi ve gerçekten hakkını vererek Türk futboluna hız kazandırarak, camiasına renk katarak gerçekten çok büyük imzalar attı Kerem. Elbette eleştirildi son vuruşlarıyla, oyla buyla, ama bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Yani Icardi gibi bir isimden bahsediyoruz. Eğer ona uyum sağlayabiliyorsan herkese sağlarsın diye
düşünüyorum. Bak ama bir şeyi atlıyoruz. Sen de söylerken mesela taraftarın eleştirdiği tarzda onların sesi olarak söylüyorsun. Onların düşüncesini aktarmış oluyorsun. Kendi düşüncen olmasa bile. Diyorsun ki son vuruştaki beceriksizlik ya da yetersizlik.
Ama bunu geliştirmek için de çok çaba sarf ettiğini de biliyoruz.
Onu demiyorum. Tamam, orası aşikar. Ama şöyle bir şey var. Bu adam bu söylediğimiz şartlarda dahi 15 gol 10 asist yapıyor sezonda.
Ya.
Yani aslında gerçekten üzerinde durulması gereken çok önemli bir değer olarak görüyorum. Ya bu arada aklıma ne geldi biliyor musun? Galatasaray 5. yıldızı takmalı mı? 24 şu anda. Neden biliyor musun? Şimdi değerli dinleyiciler, Fenerbahçe'nin bu 28 şampiyonluk 5 yıldızla ilgili uzun süredir istekleri var. Bunu bakın matematiksel olarak da ilk defa Türkiye'de ben açıklıyorum. Hani ben bunu kabullenmiş durumda değilim ama hukuk buna karar verecek. Mesela Fenerbahçe'nin söylemiş olduğu tarzda Galatasaray'ın daha bu sezon şampiyon olmadan 24 şampiyonluğu vardı. Kendileri 28 olmayı düşünüyorlardı. Galatasaray şimdi bu sefer gerçek 24. şampiyonluğa ulaştı. O zaman 24 düşse şimdi 25 olmuş oldu. Galatasaray o zaman 5. yıldızı şimdi takması lazım.
Ve bununla ilgili olarak yönetim hiç mi bilgi sahibi değil?
Ya bilgi sahibi
yani bu... sen söylüyorsun da bunu Dursun Özbek veya yönetimin diğer bireyleri bilmiyor mu?
Peki Türkiye'de bir kişiden daha bunu duydun mu?
Duymadım.
O zaman ben söylüyorum işte. Galatasaray o zaman 5. yıldız hemen taksın.
O zaman Sayın Başkan, sana sesleniyorum diye bir konuşma.
Sayın Başkanım, size sesleniyorum. Fenerbahçe'nin söylemiş olduğu 28 şampiyonlukla ilgili, Galatasaray zaten 24 şampiyonluğu var diyorlardı. Biz bu sene 24. şampiyonluğu gerçek anlamda alarak Fenerbahçe'nin söylemiş olduğu 24'ün üzerine de bir tane daha koyduğumuz için 25. şampiyonluk alınmış oldu o zaman. Bunu da açıklayan ilk kişi olarak da Türk spor tarihinde yerimi almış
evet,
oldum.
Evet, Türk spor tarihinin de nur topu gibi yepyeni bir problemi olmuş evet. Durumda. Bundan sonrasında 59 ve öncesine Oğuz Altay yepyeni bir kapı açıyor. Tabii canım, o sayfayı açtı ve bunun sonrası devam edecek. Evet. Şimdi milli takım gerçekten çok umutlandığımız bir kadroya sahip. Bunun öncesinde ki jenerasyon gidiyorum. Onlar da çok kıymetli, çok değerliydi. Çok heyecanlanmıştık Şenol Güneş yönetiminde. Başarılı olabileceğimize inandığımız bir Dünya Kupası geçireceğimizi umut ediyorduk. İtalyanlar ısınınca biz futboldan soğuduk mantığıyla devam ettiğimiz, ki bence futbol tarihinin en talihsiz açıklamalarından bir tanesi diyebilirim bu açıklamaya. Onlar ısınınca biz gerçekten aslında çekindik gibi bir açıklama. Soğuduk diye ben yorumlamıştım. Şimdi de tabii yeni bir jenerasyon var ve bu jenerasyonun başında da aslında herkesin beğendiği oynattığı oyunla, elindeki kadroyla beraber iyi işler yapabileceğine inandığı bir isimdi Montella. Hatta şöyle de bir iddia var.
İsmail Kartal'dan sonra milli takımda olmasaydı Fenerbahçe'nin başına geçirilmesi düşünülen bir isim konumuna bile geldi biliyorsun Montella. Şimdi Montella da öyle bir şey ki Kuntz sonrası takımın ve kamuoyunun desteğini çok fazla alan bir isimken son açıklamalarına bakıyorum. Biraz dış faktörlerden çok fazla etkileniyormuş gibi gözüküyor. Açıklamalarına bakınca bizden biri oldu gibi diyebileceğimiz bir isim mi sence?
Ya şimdi şöyle gülüyorum.
Oldu oldu derler yani. Tamam bu da olmuş.
Bu
hani,
da olmuş diye.
Bu da olmuştu yani böyle yorum yaparlar. Montella oldu mu?
Şimdi sen bunları anlatırken ben tabii gülümsüyorum doğal olarak. Bizden birisi oldu mu diye. Olmuş. Bizden birisi dışarıdan etkilenmedi. Ya dışarıdan etkilenmemek mümkün mü?
İçeriden etkileniyor mu? Al sana büyük soru. Hamit Altıntop'tan ya da başka isimlerden.
Ben, bence eleştirel tarzda söylemiyorum. İnsanlar hepimiz, ben kendimi şeyde görmüyorum. Siz de bir yerde bence hata yapıyorsunuz. Nerede biliyor musunuz arkadaşlar?
Siz derken?
Murat da.
İkimiz.
Murat da. Yani bu programı üçümüz yaptığımız
Murat'ın
şey.
Hatası benim hatamdır Oğuz abi diye. Bak, devam edecek.
Benim adım Kara Murat.
Oraya dönünce de Oğuz'un hatası benim hatamdır diye öyle geçiyor.
Şöyle düşünüyorum. Bu iş Hamit Altıntop olmadığı zaman kim gelirse gelsin düzelebilecek mi zannediyorsunuz başka birisi? Ben diyorum ki bakın şu anda Montella var değil mi? Klopp'u getir, Mourinho'yu getir, Conte'yi getir veya aklına gelebilecek bir başka teknik direktörü getir. Bu iş bu şekilde çözülebilecek bir durum değil. Ben şimdi Avrupa Şampiyonası öncesinde şahsi olarak şunu düşünüyorum. Diyorum ki Türk milli takımının sürpriz olursa bir başarı kazanabileceğini, o da Avrupa Şampiyonluğundan bahsetmiyorum. Avrupa Şampiyonu olamaz Türkiye. Bizim ülkemiz, milli takımımız Avrupa şampiyonu olamaz. Çok isterim, deli gibi isterim ama olamaz. Çünkü var olan futbol ekolü olmayan, futbolda bir kültürü olmayan ülkelerde başarılar ancak sabun köpüğü gibi olabilir. Bir anlık başarılar olabilir. Sürdürülebilir bir başarı söz konusu olmaz. Ben bunun anlamda,
sebebini de şöyle söyleyeyim mi sana? Söyle. Katılacak mısın?
Sen çünkü, katıldın mı?
Katıldım. Şundan dolayı katılıyorum. Çünkü biz takım oyunu oynayan bir ülke değiliz. Biz bireysel becerilere gebe kalmış bir futbol anlayışıyla oynuyoruz.
Tamam.
Arda bir gün sahneye çıkması lazım. Hakan'ın bir serbest vuruştan etkili olması lazım. Barış'ın sürpriz koşular yapması lazım ki yapıyor. Yani kanatlar çok etkiliydi. Mert gününde olması lazım gibi bireysel beklentilerimiz var. Takım halinde yok. Bir de güvensizlik bölge bölge gidiyor. Bu defansla olacak iş değil. Orta alanda Hakan'ın ayağına mı bakacağız? Arda 45 dakika mı oynar gibi teknik adama eleştiri sayısı da çok fazla abi.
Yani her dakikada olacak. Hele ki Avrupa Şampiyonası başladığı zaman hazırlık maçından öte bir duruma geçmiş olacak.
Son 5 maça bakınca Galler beraberliği, Macaristan mağlubiyeti, Avusturya, İtalya, Polonya beraberlikler, mağlubiyetler derken bir de atılan gollere baktığında hani, 2 tane gol var, 3 tane gol var.
Montella biraz yakışıklı olduğu için, güzel de giyindiği için Kuntz'tan daha mı başarılı olmuş oldu şimdi? Bu seni saydığın ortama bakınca.
Kuntz'un oynadığı rakiplerle Montella'nın oynadığı rakipler arasında fark var derim.
Şimdi göreceğiz.
İşte burada belli edecek kendini.
Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Benim amacım Montella'yı aşağı çekmek ya da kötülemek değil. Montella o kadar başarılı olsun ki Türk milli takımımızı alsın uçursun. Ama böyle bir şeyi yapabilecek bir durum görmüyorum. Mesela senin saymış olduğun Barış bunu yapsın, Arda Güler bunu yapsın, Mert Kale'de Devli. Ya zaten futbol oyununda bunların da olması gerekiyor. Ama bir şeyi unutuyoruz ya. Ya buna gerçekten çok şaşırıyorum. İnsanlar buna niye bu gözle bakmıyorlar? Oynamış olduğumuz oyunda, yani futbolda gol atmadan galip gelemediğin bir oyunda senin kanat oyuncuların hiçbir şekilde son vuruş becerisine sahip değil. Barış Alper Yılmaz çok önemli bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu çok önemli bir oyuncu. İrfan Can Kahveci çok önemli bir oyuncu. Ama son vuruşlarda bunlar milli takımı alıp uçuramadıktan sonra, daha doğrusu uçuramadıktan sonra nasıl başarılı olmayı düşünüyor Türkler? Hani bizim milli takımımız nasıl başarılı olacak? Bir de üstüne stoperdeki sakatlıklar eklendi. Şimdi nasıl bir kadro kurmak gerekiyor? Bütün bunlara baktığımız zaman Hakan Çalhanoğlu sürekli olarak eleştiriliyor. Ben bir önceki programda çok iyi hatırlıyorum. İzledim. Dedim ki arkadaşlar ben teknik olarak şöyle bir düşüncem var. Türk milli takımında kim nerede oynarsa oynar ama Abdülkerim Bardakçı ve Arda Güler olmadan bu milli takımı kuramazsınız dedim. İkisini yazarsınız, diğerlerini de etrafına yazarsınız dedim. Çünkü ya bu kadar Madem koşu yapabilen oyuncuların var, oyunu artık buraya çevirdin. Senin elinde artık bir Burak Yılmaz'ın yok. Tamam mı? Burak Yılmaz bile en iyi zamanında bu kadar çok eleştirilmişken. Şimdi Burak Yılmaz'ın da yok. Defans arkası, defans arası koşulları da yapabilecekken. Sen Arda Güler olmadan, Arda Güler'in yaratıcılığı olmadan. Sen zaten bunları pozisyona sokmakta çok zorlanacaksın. Hakan Çalhanoğlu diyorlar değil mi? Hadi ben iddia ediyorum. Al oynatma Hakan Çalhanoğlu'nu, oynatma. Al kenara. Oyun kuramazsın ya. Oyun kuramazsın. İnsanlar Hakan Çalhanoğlu'nu sürekli olarak tabelayı değiştirmesi anlamında düşünüyorlar. Ama geçiş oyunlarında Hakan Çalhanoğlu'nun takıma neler kattığını izlediğin zaman bu adamın değerini ancak o şekilde anlayabilirsin. Herkes de Icardi gibi oynamak zorunda değil ki. Dzeko gibi gol yapmak zorunda değil ki. Onun mevkisinin özelliği bu değil zaten.
Magazinde şöyle bir tabir vardır. Diyoruz geçiyoruz çeşmeye. Vardır ya böyle klasik. Ben şimdi Murat yokken Oğuz Altay'ın bir iddiası var. Murat hayırlı olsun. Nur topu gibi yepyeni bir sorunumuz var.
Neymiş?
Türkiye'de futbol sektöründe ilk defa söylenen bir sözü Oğuz Altay'dan tekrar duymak istiyorum. Bu da 59 öncesi Fenerbahçe'nin hak ettiğini düşündüğü ve üzerinde çok fazla gündeme getirdiği kupalarla alakalı.
Tabii bu Fenerbahçe...
Ve bu da beraberinde yıldız anlamına geliyor.
Şöyle oluyor. Bu Fenerbahçe hukuksal olarak bunun takipçisi. Bazen gündeme geliyor, bazen gelmiyor. Devam ediliyor. Onu ben bilemem. Hukuk. Yani o karar verecek. Biz vermiyoruz.
Federasyon. Ama mesela diyorum. Daha burada yanlış bilgi var abi. Hukuk yok.
Hukuk yok.
Hukuka gidemiyoruz ki. Federasyon cevap veremiyor.
Tamam onu da düzeltelim.
Hukuk yok yani. Hukuk olsa zaten hukukta hiç sorunumuz yok. Tamam. Hukuka gitti mi biz aldık.
Tamam. Ben öyle düşünmüyorum.
Sen abi o zaman federasyona bir vardır tanıdığını söyle de bir hayır desinler. Ya, hayır demeleri yeter bizim
evet,
için.
Evet hayır için bir şey söyleyemem.
Yani insan hakları yani bunun araştırması da yapıldığı için çok rahat abi.
Ona,
sıkıntı
ona da
yani.
Bir şey söyleyemem. Ama ben sadece şunu söyleyebilirim. Eğer 59 öncesi şampiyonluklarda Fenerbahçe 28 şampiyonluğu istiyorsa Galatasaray'a da 24 şampiyonluğu var deniliyordu. Galatasaray'da bu sene şampiyon oldu. 24'ü Fenerbahçe'ye göre vardıysa
bu 25 olmuyor.
Bu 25 olmuş oluyor o zaman. Galatasaray 5. yıldız hemen taksın o zaman.
Taksın. Taksın da Fenerbahçe'nin önünü açsın işte.
İşte ama sizin söyleminize göre öyle olmuş oluyor. Abi, böyle olmadığı için.
O zaman kupa var mı fiziksel olarak?
Ben bu kupalar sene, var. Hayır, bu sene kupalar, özelinde var.
Bende de var senin özelinden aynısından. Işte.
Nasıl?
Gel müzeye göstereyim abi.
Aynı
28 tane şampiyonluk kupası var abi.
3 tane aynı sezon şampiyon çıkmış. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bir ülkenin.
Abi peki olmazsa ben de diyorum ki sevgili Oğuz abicim. Niye diyemez peki kimse? Yok kardeşim hakkınız.
Bak burada haklısın. Burada bir cevap beklemek hakkınız.
Niye olursun biliyor musun? Bilmiyorum. Sonunda ben haklıyım. Mahkemeden bak, alıyorum bunları.
Ama onun ama da kararını. Yok. Onun da kararını.
Abi alınması istenmediği içine dönüyor.
Emsal dava diye bir şey var ya emsal. Emsal davalar incelendi.
Ha, Beşiktaş'ın aldığı iki tane ile ilgili mi?
Hayır. Emsal da dünyadaki emsal. Biz zaten Türkiye'de mahkemeye gidemiyorsun federasyon. Avrupa İnsan Hakları'na gidiyorsun.
Tamam.
Dünyadaki emsallerine bakıldı, araştırıldı. Zaten verilecek bu kupalar ve haklar. Fenerbahçe'nin yanlış yürüdüğü şu. Ben olsam öyle yürürüm. Ben hiç yıldızımızı karıştırmam. Önce benim şampiyonlukları bir verin derim. Sonra bakarız. Daha onları kabul edemiyor.
Peki mesela diyelim ki 1934 senesinde atıyorum kafadan yani. 3 takım aynı sezon şampiyon olmuş. Abi üçüne de mi vereceksin?
3 detayını bilmiyorum ya. Hangi şampiyonlarda olmuşlar? Ya bu senin şeye benziyor. Trabzon'da mesela kendi amatör ligde olmuş. Onu da bana verin diyor mesela.
Şimdi bak çok enteresan şeyler doğacaktır arkasından. Ve ben resmi olarak söylüyorum. Diyorum ki aynı sezon hadi 3'ü uydurdum. 2 takım şampiyon.
Ben de diyorum ki abi,
aynı sezon. İkisine de şampiyon.
Senin bu ne güzel bir bilgin var. Ben de diyorum ki bunun sen şimdi federasyonda olsan bugün düşünemez misin? Ne manyak mısın kardeşim? Hayır böyle bir şey hakkın yok.
Ben zaten sen söylediğin zaman cevap verilsin diyorum zaten.
Abi
ben,
4 yıl oldu.
Ben her zaman bir muhatap
yani Türkiye'de herhalde 4 yıl bir cevap veremeyen tek soru bu.
Tamam ona da versinler. Orada bir
veremezler
sorun yok.
Diyorum ben.
İşte veremiyorlar abi. İşte problem ondan kaynaklanıyor. Hala da temcit pilavı gibi tekrar
cevap da vermiyorlar. Elbette gün birisi verecek abi.
Abi
elbette bir gün bir hakkaniyetli federasyon başkanı gelecek. Hayır diyecek gerekiyorsa.
Peki Nihat Özdemir niye demedi?
Abi diyemezler abi. Diyemezler. Diğerlerini karşısına almaktan
korkuyor. Nihat Özdemir neler dedi diye camiadan
korkuyor
zaten.
Demiyor, korkuyor yani çekiniyor. Yani Galatasaray'a karşısına almaya çekiniyor. Nihat, oraya döndü. Çekiniyor.
Nihat Özdemir neler dedi derken Nihat Özdemir ortada olmayan bir 5. yıldız 28 şampiyonlukla ilgili başkanın kendisini ziyaret ettiği zaman koskocaman bir portrenin önünde poz verdi. Demezler mi kanunen size verilmemiş bir şeyin önünde niye resim çektireyim ben federasyon başkanıyım demez mi bir insan? O zaman bunu bir söylemek de bizim de hakkımız. Neyse konu nereden nereye geldi? 24'ü 25'e bağlarken işin o kısmı farklı bir
şey. İnşallah yol. Bağlar Galatasaray diye düşünüyordur Fenerbahçe.
Böyle bağlasın.
İnşallah bağlar diye
düşünüyordur. O yüzden bağlamaz.
Bizim böyle bir talebimiz yok ya.
Şimdi abi tabii gel. Olamaz zaten. Senin orada bir değil. Senin orada bir değil. Dört şampiyon olsa bizden önce gidersin zaten.
Vallahi ama sen şimdi bizim ismi adımıza konuşmuş oluyorsun.
Abi ben demiyorum canım. Ben varsayım da bulunuyorum. Yani, sen ne dersin? Yok gitmem.
Yok ben öyle söylemiyorum.
Cevap o. Ama ben öbürüne varsayım da bulunmuyorum. Ben diyorum TFF. Neden? Fenerbahçe hayır kardeşim Fenerbahçe'nin böyle bir hakkı yoktur diyemiyor.
Ama ya. Ne diyorlar biliyor musun Murat? Mesela ülkede ülkede şampiyon olduğu zaman bir takım eğer Avrupa kupalarında ülkeyi temsil edebilme hakkına sahip. O evet. Sezonlarda Avrupa kupasına katılmış bir takım yok.
Dünyada bir örnekleri var diyorum. Mesela Avusturya'da da yok ama verilmiş şampiyonluklar. Almanya'da da yok verilmiş. Ya Rapid Wien'in Almanya Ligi şampiyonluğu var ya. O zaman şunu da mesela sen Avusturya takımısın kardeşim ne Almanya Ligi şampiyonu demen lazım. Ama Rapid Wien'in Almanya Ligi geçiyor Bundesliga şampiyonları içinde.
Peki şeyi nasıl yapacaklar o zaman? Diyelim ki aynı sezonu
abi onu araştıracağım. Ben bilmiyorum bu aynı sezon iki şampiyonu.
Var
şimdi
ya.
Şunu biliyorum. Önce iki tane oluyor sonra onlar bir maç oynar tek kupa.
Yok yani, öyle bir şey
kırmızı
değil.
Grup beyaz grup var sonra bir tanesi kazanıyor.
Finale sezon. Kalmışlar gibi değil. Aynı sezon iki tane şampiyon
tamam var. Tamam abi o zaman bu varsa diyorum Oğuz abicim. Diyorum ki o zaman dersin kardeşim bizde bir sezonda aynı sezonda iki şampiyon var. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değil diye yazarsın.
Peki şuna ne diyorsun? Geçenlerde seyrettim. Aziz Başkan bir açıklama yapıyor. Diyor ki seyretmişsindir önüne gelmiş.
Noter konusunu diyorsun.
Yok. Aziz Başkan bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya bu Beşiktaş'ın diyor iki tane verilen şampiyonluğu diyor hikaye diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Bu matematiğe de sığmıyor diyor. 59 öncesi şampiyonlukla ilgili hikayeden Beşiktaş'a iki şampiyonluk verdiler evet, diyor. Zaten.
59 öncesi diyorsun. Matematik yaptın. 2024'ten 59'u çıkarınca 2 fazla çıkıyor şu anda bize.
Ya o zaman Beşiktaş'ınki hikayesi Fener'inki niye değil?
İşte biz de onu soruyoruz. Abi Beşiktaş'ınki hikaye şunu hikaye diyor. Yani 59 öncesi diye bir hikaye uydurmayın diyor. Verdiniz çünkü adamlar.
Abi o dönemde keşke başvuruları yapsaydınız da. Tamam ama o zaman Aziz
Başkan'ın diğer sözünü söyleyeyim sen abi.
Beşiktaş'ın almış olduğu ben dönemde dedi. sen de başvurularınızı yapıp kabul ettiniz.
Ben diyor ki seçilirsem diyor Aziz Bey orada duruyor konuşması. Notere gideceğim. Bunları tasdik ettireceğim. Tasdik ettirdikten sonra federasyona göndereceğim. Ondan sonra yıldız takacağım. Ondan sonra kendisi uğraşsın dursun diyor. Noter tasdik edecek çünkü bunu diyor. Ya o araştırmış. Aziz Bey de çalışmasını yapmıştı. Keşke şimdi Sayın Ali Koç gitsin Sayın Aziz Yıldırım'dan. Şu nasıldı formül desin. Kullansın aynısını.
Yakında eğer Servet Yardımcı Federasyon Başkanı olursa ilk icraatlarından birisi bu olur.
Düşünüyor musunuz?
Şu anda da yok başka aday.
İhtimal veriyor musunuz? Sayın Büyükekşi aday olmazsa tek başına mı aday?
Hayır canım aday olamazsa Sayın Büyükekşi de Galatasaray'a aday çıkaracak. Onu söyleyelim bugünden yani.
Galatasaray aday mı çıkaracak? Galatasaray federasyona doğal olarak yok. Bir temsilci mi verecek?
Galatasaray şuna dönecek. Galatasaray Büyükekşi'yle devam mı edecek yoksa bir aday
yok,
mı çıkaracak?
Yok Galatasaray aday çıkaracak. Sen öyle bir şey bir aday için yani Haluk Ulusoy ismi de o yüzden şu anda çok gündeme.
Gene gündeme geliyor.
Haluk Ulusoy ismi
ben Yusuf Günay diyorum mesela.
Ben şöyle düşünüyorum. Yusuf Günay federasyonda Galatasaray adına olmalıdır. O ayrı bir şey. Federasyon başkanlığına aday olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe yönetim kurulu listesinde yer alan isimlere baktık. Cenk Öztanık var. Cemil Kazancı'nın damadıymış.
Evet.
Eren Ali Dişli varmış. Davut Dişli'nin oğluymuş. Davut Dişli'yi de iyi tanırım. Davut Dişli ve Cemil Kazancı da TFF başkanı adayı Servet Yardımcı'nın yönetim kurulu listesinde oluyor. Yani oldu. Fenerbahçe
tek başına aday da olacak Cemil Kazancı.
Dişli yok şu an daha listeyi açıklamadı. Ya Davut öyle Dişli'nin öyle bir ihtimali yani. Var. Davut abinin bununla ilgili de açıklaması yani gezen açıklama şu. Eğer oğlum olursa ben oğlum ya da ben yani ikimizden biri olmayacağız diyor. Diye bir açıklama geziyor. Ben de diyorum ki ya insanlar şunu konuşmuyor mesela. Yani tabii mesela kayınpeder damat değil mi? Abi kayınpeder damat ikisi ayrı takımları tutuyorlar. Birinin düğünlerinden iki aşağıydı Fenerbahçe başkanı diğerinki Beşiktaş başkanı. Ya ne yapacak adam mesela şimdi Beşiktaş'lıyken ya ben damadı çok seviyorum dur Fenerbahçe'yi kayırayım mı diyecek. Ya bu mu mesela?
Rahmi Koç Ali Koç olayına dönersin. Yani.
Ben işin bu kısmında sana bir şey söyleyeyim mi?
Ya sporun içinde bağlantı yapan abi sen bu abi örnekleri şey veriyorsun. Şey hakemlere bakmıyorsun. Şimdi onun torunun dedesi yeğenim kardeşi oğlu.
Oğuz abi de hatırlıyordur abi. Arda Turan, Haluk Ulusoy, Saffet Ulusoy. Galatasaray'ın bir şampiyonluk kutlaması değil mi? Bu adam eski federasyon başkanı değil mi? Ha forma var üstünde.
Evet.
Tamam abi demek ki olmuş.
Selim Soydan abi de öyle. Federasyon başkanı.
Tamam demek ki niye şimdi iş Cemil Kazancı veya şeye geldi? Acaba yani yıllardır Cemil oraya Galatasaray dominasyonu var. O kırılacak diye mesela korku var.
Yani Galatasaray dominasyonu var dediğiniz zaman şunu göz ardı etmemek lazım.
Ne abi söyle.
Nihat Özdemir'in
ben son federasyondan bahsediyorum.
Efendim?
Son federasyonda 7 tane bu biliyorsun. 7 tane Galatasaray'ın üyesi var.
Anladım. Ben de diyorum
ki en önemli faktör de Yusuf Günay.
Ben de diyorum ki ya kardeşim Galatasaray bir temsilcisi olmayacak mı içeride? Hı.
7 tane var baba bir tane değil.
Ya Galatasaray bunu nasıl başarabilmiş ya çok özel ben bir şey ya.
De, abi bilemem onu ya Galatasaray yapmıştır yapmamıştır bir şey demiyorum. 7 tane asil listede var. Bu arada asıl yedekte birisi var. Adını vermeyeceğim. Ben çok iyi tanıyorum beraber tatil falan da yaptım. Ya benim nasıl Fenerliysem öyle Galatasaraylı.
Ya bunlar zaten bilinen insanlar. Gizli
peki
değil.
Mesela şimdi benim babam şunu, dedem yok. Ben yarın federasyon yönetim kuruluna girsem abi o zaman ben de giremem. Niye? Ben niye? Fanatik Fenerbahçeliyim.
Yo.
Ya bir, yo, göre değil. Ama.
Niye bana göre yo olsun? Zaten birisi bir takım tutacak Murat.
E tamam bana diyecekler yani, sen kulübe yakınsın. Ali Koç'un adamısın.
O zaman sen her şeyi kapat git evde otur. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Kimse kusura bakmasın. Herkesin bir kimliği var. Burada biz, ben mesela diğer yayınlarda kendi adıma dedim ki ben Galatasaray'la özdeşleşmiş eski Galatasaray başkanlarından birinin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasını istemiyorum. Artık bu işlerle...
Bunu geçen hafta da söyledim.
Ha, evet. Söylüyorum bunu. Ama Mehmet Ali Aydınlar başkanlık yaptı ya. Nihat Özdemir başkanlık yaptı. Yıldırım Demirören başkanlık yaptı. Hep bu işi hakemler üzerine, dominasyon üzerine kurduğun zaman bunların döneminde Galatasaray şampiyon olmuş. Burada insanın da biraz öz eleştiri yapması lazım. Ya ulan Yıldırım Demirören başkanken Galatasaray oluyor. Mehmet Ali Yıldırım'da Mehmet Ali Aydınlar da Galatasaray oluyor. Nihat Özdemir de Galatasaray oluyor. E ben de çıkıyorum
Mehmet
diyorum ki.
Mehmet Ali Aydınlar nerede Galatasaray oluyor?
Mehmet Ali Aydınlar döneminde Galatasaray şampiyon olmadı mı?
Bir sene yapmadı mı Mehmet Ali Aydınlar? 2010-2011'de federasyon başkanı. Biz şampiyon olduk. Sonra bıraktı diye biliyorum.
Bir sene mi yaptı? Yanlış mı hatırladım?
Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bir an, sene bıraktı.
10-11 değil miydi?
10-11'de. Ben sanki bıraktı diye biliyorum.
Yani bir an aklıma öyle geldi.
Nihat Bey de vardır.
Nihat Bey de vardır. E şimdi bütün bunları yaptığın zaman da yani dominasyondan bahsediyoruz ama yani hakikaten oturup bir gün sadece bu geçtiğimiz sezonun özelinde konuşmaya kalksak bu dominasyonun Galatasaray'a ne kadar faydası, Fenerbahçe'ye ne kadar faydası oldu diye tartışsak.
Abi konu ama şimdi acayip kazancıdan şey dominasyona geldik. Dominasyon hani ben söyleyeyim.
Sen dedin ya.
Abi,
ben aklıma gelmedi.
Konu ne mesela şimdi? Problem ne burada?
Problem yok.
Kayınpederinin federasyona girmemesi mi lazım birisinin?
Yo.
Tamam abi o
zaman. Ama Türk futbolu bunlarla anılmaya devam öyle, etmiyor mu abi zaten?
Öyle bir şey de demedik ya.
Herkesin mutlaka bir geçmişi var zaten. Ya.
Sen diyorsun demiyorum. Bu son günlerde acayip bir köpürtülüyor. İşte Cenk Öztanık daha kayınpederi orada yönetime gir. Yani.
Şimdi. Tam yeni kaotik ortam abi en çok sevilen şey.
Ya o zaman şunu yaparsın federasyon. İtiraz edersin dersin ya kardeşim bundan sonra federasyon akrabalık olan spor kulübüne girmesin dersin oraya. Bir önerge verirsin. Kabul edilirse edilir, edilmezse edilmez.
Ha şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de sana şunu söyleyeyim abi. Cemil Kazancı ismi ilk olarak federasyon başkan adayı olarak geçmedi mi?
Geçti. Duyduk yani.
Hiç tepki aldı mı? O dönem almadı. Ama Servet Yardımcı'nın listesine girdiği andan itibaren tepki almaya başladı.
Bak Servet Yardımcı ile ilgili... Tabii.
Anladın mı?
Servet Yardımcı ile ya sonuçta birisi federasyon başkanı olacak. Ben işin orasında değilim. Ben kendim Galatasaray Kulübü ne yapıyor? Galatasaray Kulübü saha içinde ne kadar güçlü? Lobiler önemlidir elbette. Dünya futbolunda da bu var. Bunlar da önemlidir. Elbette Galatasaray'ın da federasyonun içerisinde bir temsilcisi olacaktır. Ben şunu söylüyorum. Servet Yardımcı Galatasaray camiasının çok rahatsız olduğu bir isim. Çünkü daha önce yaşanmışlıklardan kaynaklanan Galatasaray'ın sıkıntıları var. Bilinen. Hani gitmiş Fenerbahçeliymiş de işte tek adaylı bir seçimde Fenerbahçe Genel Kurulu üyesi olduğu için orada oy kullanmaya gidecek kadar Fenerliymiş falan. Ben işin o kısmını geçtim. Ona bakarsan işte şeyde Galatasaray maçını seyretmeye Yusuf Günay başkan da geliyor.
Şey çok komik değil mi abi? Abi Yusuf Günay daha yeni Galatasaray ikinci başkanıydı ya. Hani biri oy kullanmış gidip öbürü ikinci başkan. Oraya girersin oradan çıkamazsın. Ha. Yıldırım Demirören kulüp başkanıydı bir de. Yani giderek el büyüyor yani.
Yani tam ne demiş oldun sen şimdi?
Şunu diyorum abi yani Servet Yardımcı kongreye gidip oy kullan diye hasta Fenerbahçeli oldu.
Aynısını söylüyorum. Sadece buraya gittiği için değil. O sezon özelinde bak ben de tam olarak bunu söyledim. Servet Yardımcı gitti tek adaylı seçimde oy kullandı adı altında değil diyorum zaten. Ama Servet Yardımcı'nın o sezon Galatasaray'da tribün kapatma cezalarından, Fatih Terim'e verilen cezalardan, emsal kararlardan başkaları iki maçla yırtarken Fatih Terim'e 8 maçlar, 10 maçlar verildiği dönemleri Galatasaray camiası komple yaşadığı için Servet Yardımcı'ya karşı Galatasaray camiasının alerjisi var. Ben bunu söylüyorum.
Tamam o zaman Galatasaray, abi yapacağı nedir Galatasaray camiasının? Bir tane federasyon başkanı adayı çıkarmak.
Olabilir.
İki kere iki dört abi başka bir şey yok ki. Ya, hiç değilse tepki verirsin.
Ya ben çünkü kendi içinde bu. Başkanlık yarışına girdiğinde 3-4 tane aday çıkartabiliyorsa onu da mutlaka benim yapacaktır
de,
yani.
Benim de önerim şu. Bu isim kim olursa olsun, hangi takıma camiaya ait olursa olsun, bu kaosların önüne geçebilmek için bu kadar camiaları temsil kabiliyeti olmuş, oralarda görev yapmış, o camiayla, o renklerle anılan isimlerden birisi federasyon başkanı olmasın. Neden biliyor musun? O zaman önümüzdeki sezon, şimdiden söylüyorum.
Bugün, Servet Yardımcı sezonu.
Bugüne kadar... Yok bugüne kadar olan bütün anormallikleri ben demedim ki sen diyorsun.
Abi o sezonda biz olamadık. Zorlu sezonda
bir şey demedim ki.
Şampiyon oldu. Lale Orta dedi Galatasaray şampiyon oldu.
Yani ben bunu anlamıyorum.
Rıdvan Dilmen
sezonu derdi. Rıdvan Dilmen ne lan sarı olup? Nasıl sezonlar abi bunlar? Siz dua etmeniz lazım. O ya
servis ne diyeceksiniz? Murat'ın yanında mı olacaksın diye. Şimdi öyle bir şey var ki Fenerbahçe sürekli bir bahane var. Bunlardan dolayı. Ben Galatasaray'ı anlayamıyorum.
Abi ben
şundan dolayı anlayamıyorum.
Galatasaray neyden şikayet ediyor?
Abi işte böyle küçük şikayetlerle başlayıp bütün sezon burası devam edince şey ben şöyle ondan sonra iyi ki Beşiktaşlıyım durumu var.
Doğan Bey. Doğan buyurun. Bey, bir şey sorabilir miyim? Şimdi burada çözüm Servet Bey şunu mu diyeceğiz yani? Sen özgür bir hakkın var değil mi? Aday olmak özgür hakkın.
Evet.
Olamazsın. Neden olamıyorum?
Çünkü sen
Fenerbahçe Kongresi'nde oy kullandın.
Oy kullandın.
Böyle sen ne dersin biliyor musun? Sen aday mısın? Ben de bunu koydum karşına da.
Peki ben sana bir şey soracağım. Aynı şekilde.
Ki Galatasaray çıkaracak aday. Bak bugün
bu radyonun bu tane şey söyleyeceğim. Adnan bir Polat federasyon başkanı.
Adnan Polat başkan.
Bir dakika. Yarın Sayın Altay size söz verdiğim.
Sayın Altay'ın açıklaması. Bu bak senin özelinde değil, benim özelimde değil. Tamam. Biz burada konuşuyoruz. Tamam. Sokaktaki Fenerbahçeliler aa deyip rahatsız olmaz
abi
mı?
Abi hayır açıklasın da bir Fener bir Galatasaray kapışsınlar abi federasyon başkanlığı için.
Bak bunu ikimiz konuşuyoruz. Ben sokaktaki insana...
Ama biz sokağa da düşünürsek Oğuzhan federasyon artık iyice dar bir yer. Delegasyon üstüne gidiyor. Oradaki delegelere sormak lazım.
Kaos bitmez.
Abi kim olursa biter mesela ben öyle söyleyeyim sana.
Tarafsız. Benim insan, önereceğim bir isim
yok ki Türkiye'de tarafsız. Kim var?
Abi öyle bir insan bulmak
Fatih
lazım.
Fatih Terim diyecek şimdi mesela.
Saffet Sancaklı diyecek.
Fatih Terim taraf değildir ki. Keşke olsa.
Saffet Sancaklı'ya dönecek.
Öyle bir örnek veriyorsun ki ben Fatih Terim der miyim?
Galatasaray'ın
der miyim yani?
Galatasaraylı gazetecilerin ya da Galatasaraylı sosyal medya hesaplarının adaylarına bakıyorum. Haluk Ulusoy, evet. Fatih Terim. Ben yine eli yumuşattım Yusuf Günay dedim. Biraz daha yumuşak bari hani.
Evet.
Yusuf Günay 10 numara devlet aşığı, 10 numara devlet için çalışan bir insan ve şu anda da Türkiye'nin cari borçlarının bitirilmesi yönünde çok önemli enerji piyasası ile ilgili çalışmaları var.
Peki sana soru sorayım.
Çok önemli
Yusuf
insan.
Günay'dan mı daha rahatsız olursun adaylığından Metin Öztürk'ten mi?
Metin Öztürk yönetici ya.
Hiç örnek veriyorum. Hadi adaylığını koysa diyorum. Federasyon başkanlığı için Galatasaray.
Yusuf Günay konusunda tarafım. Adam beni ilk kere mahkemeye verdi ya.
Ama kişisel o.
İkisini de kazandım. Çok şükür. Federasyon başkanı da
hani hukuk yoktu?
Hukuk var işte. Ben hukuk var diyorum abi. Hukuk olmaz mı? Hukuk hep var. Hukuk hep var.
Bak varmış.
Hukuk var diyorum.
Ama hukuka gidebilmek diye bir sorun
var. Var. Gidemiyorsun.
Gidemedi. Anladın mı? Orada bir sıkıntı var. Çünkü cevap yok
abi. Kanalı kapatıyor. Sen soruyu şöyle soracaksın. Yusuf Günay mı rahatsız eder? Fatih Terim mi rahatsız eder diyeceksin mesela.
Sor.
Yusuf Günay daha çok rahatsız edebilir beni. Fatih Terim yine belki adam eski milli takım falan bir milliyetçilik falan oradan belki biraz daha ortadan yöneteyim diyebilir.
Ama milliyetçilik konusunda öyle deme. Yusuf Günay'ı gerçekten...
Tanımıyorum ki.
İşte onun için ben söylüyorum sana.
Fatih Terim için Galatasaray'ın başında o zaman kim var diye değişim.
Milli takımlar özelinde söylüyorsun.
Şu anda ben Fatih Terim'in de siyasi görüşü bilmiyorum ki belki de adam CHP'li. Şu anlamda hani milli takımı temsil etti ya. Ya ben bu ülkede milli takımı temsil ettim biraz ortadan gideyim. Yani oraya da Fener'le aldık, Galatasaray'la aldık, Beşiktaş'la aldık. Babında dedim ya milliyetçilik. O zaman belki Yusuf Günay da aşırı milliyetçidir.
Abi burada milliyetçiliğe değil profesyonelliğe bakmamız gerekiyor. Yani burada bakmamız gereken değer çok farklı.
Galatasaraylı olsam şöyle bakarım. Abi benim son yıllarda federasyonda en etkili adamım kim? Çünkü en etkili adam şu anlamda. Delegasyonu da tanıyor aşağıdaki Yusuf Günay. O zaman Yusuf Bey olsun derim aday.
Ben de zaten şunu o zaman söyleyeyim. Zaten önümüzdeki sene başkanlığa aday olup olmayacağını bilmiyorum. Ama Yusuf Günay Galatasaray'ın temsilcisi olarak hani orada temsilen olacak zaten.
Tamam nasıl olacak Servet Yardımcı Almaz yönetimine? Mecbur o zaman rakip olacak.
Nasıl olacağını sen biliyorsun.
Hayır. İşte şu da olabilir. Belki bir aday çıkacak. Yusuf Günay onun ismi. Ya ben bu arada söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi aday olacak. Onu da söyleyeyim yani.
Olmayacak diye de çok fazla iddia var biliyorsun.
Ocak'ta da herkes bırakacak derken ben bırakmayacak demiştim.
Duydun mu? Yorum mu?
Abi gördüklerim okuma yapıyorum.
Okuma yaparsın.
Hele milli takım başarılı olursa.
Olmayacak.
Güzel okur.
%100 aday. Bak ya böyle çeyrek mi yani yarı...
Aday mı? Devam eder. Seçim bile olmuyor.
Bu arada abi uyaralım. Şu anda federasyonun aldığı bir seçim kararı yok.
Lafta var. Bak devam
yönetim
eder.
Yönetim kurulu karar defterine bir seçim yok şu anda.
Murat sana bir şey söyleyeyim mi? Sen demin telefon görüşmesi yaparken...
Abi eski bir yöneticimiz aradı. Konuştum. Kendisiyle ilgili geçen hiç onu kıracak bir şey söylemedim ama kırılmış, yanlış aksettirmişler derdimi anlatıyordum o yüzden.
Yok onu o tamam o ayrı bir şeydi. Sen yokken...
Sana sorması konuştum. Güzel olmuş ama.
Bana sordu ben de abi sen yanlış anlamışsın.
İşte dilerim, sana da öyle tepkiler geliyordur. Birinden bir şey duyduk Oğuz diye. Bana da geliyor çünkü o yüzden söylüyorum. Yayında bunlar.
Abi öbürü daha kötü. Daha küsmüş tanesi. Arayan kişi dedi ki böyle
İletişim çağında yaşıyoruz. Bunu bireyler.
Abi olarak... dedim seni kırdıysam da özür dilerim. Bunu da düzeltirim dedim yani. Bu Bu kadar basit. Konuşa konuşa çok... anlaşacak ya.
Ya bazen de canlı yayında hani amacın dışında da bir kelime çıktığı zaman da o kadar da kusura bakmasın insanlar. Gelsinler otursunlar 4 saat konuşsunlar o zaman ne oluyor hep beraber görürüz. Neyse ben şehir sen yokken onu konuşuyorduk. Ben milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağını düşünmüyorum. Çok istiyorum ama düşünmüyorum diyorum.
Abi tabii başarı kısmında ne o da var.
Çeyrek final oynayamaz.
Çeyrek ya da gruptan olur, çıkamaz. Gruptan çıkar çıkamaza gelelim.
Abi şimdi Jose Mourinho yani ondan örnek vereceğim. Adamın şöyle bir şey demiş. Bunu herkes de anlattı.
Gürcistan başlangıç.
Zor maçla başlıyorsunuz. Size en kolay gelen maç. Ama bu diyor ki turnuvalara ilk katılan takımlar bütün %100'lerini verirler ilk maça. Hatırla bizim Hırvatistan maçını. Alpay'ın düşürmediği maçı hatırla. Bizim
ama Türkiye'de verecek.
Alpay düşüremedi.
Türkiye'de verecek %100'ünü o zaman. Aynı o, o söylemden.
Biz 4. Avrupa Şampiyonu ne bizim ya?
Hayır onun için söylemiyorum. Yani sonuçta ilk maça karşılıklı olarak.
Turnuvaya ilk kez katılan takım.
Bu arada Azerbaycan, Gürcistan hani böyle bir kardeş takım. İşte tek çatı, tek bayrak iki şey var ya böyle bir hedef. Köklere, genlere bakıldığında bağlantılarımız onun sonrasında... İstenilen istenilmeyen durumlar, ortamlar falan. Şimdi Gürcistan'la ilgili olarak hep böyle şey vardı. Kardeş gibi gözüken ama maçlara bakıldığında bir İtalya bir Portekiz maçından daha sert geçen,
geçer.
Daha kıran kırana geçen maçlar oynadık bu zamana.
Abi şimdi Gürcistan da şöyle bakıyor şimdi.
Bu arada burada. Gürcistan'ın fizik yapısı bizden daha üstün. Abi onu bir kere söyleyeyim sana.
Şimdi şu da var. Gürcistan'da gözüne birini kestirecek o grupta. Abi şimdi Portekiz'i kestiremeyeceğine göre.
Yani.
Çekiyle
ya Türkiye kestiriyor. Ya Türkiye değil. Birini altıma almam lazım.
Tabii diyecek yani. Ve ilk maç oynuyorsun gözüne. Mesela keşke Gürcistan ilk maç Portekiz'de oynasaydı. Biz de Çekya'yla oynasaydık mesela.
Müthiş başlangıç olurdu.
Müthiş olurdu.
Şimdi yanılmayı çok...
Yalnız biz bu gruptan çıkamazsak. Pardon abi. Yandın. Sen bu grubu çok istedim. Şöyle istedim. Böyle istedim. Dur onu da çektim. Portekiz. Ne olur ya Portekiz'den yayınım var. O videoyu bulurum.
Doğan Portekiz
ne
konusunda...
Ne Portekiz'i ya?
Portekiz konusunda şaibelisin. Bak söyleyeyim sana.
Abi ne Portekiz... Abi istersin dedi. Ben... Portekiz dedi ya.
Çek dedi. Çekoslovakya
dedi. Çek dedi. Çek bir Çekoslovakya.
Çek bir Çekoslovakya Portekiz dedim. Grupta bunlar gelir. Üçüncü takımı bilemiyorum dedim.
İyi, sonra
daha
belli değildi.
O... Daha playoffları kestirememiştim o zaman.
Üçüncü takımı da bilsen.
Ben Yunanistan diyecektim de Gürcistan gitti.
Abi bu arada şey bilmiyorum. Şimdi grubu çıktı.
İnfantino'yum ben.
Grubu çıktım. Bir tur var ondan sonra çeyrek final mi?
Hı.
Statünün.
Abi.
Grubu çıktık.
32... Ondan sonra 16 mı düşüyorsun?
İşte onu diyorum. 16 yoksa
3. takımlar da gidebiliyor. Üçler de gelebiliyor çünkü.
Ya 16 değil. 3'ler arasında oynayıp 16'da.
Evet oraya gireceksin. Biraz karışık bir sistem.
Abi, ben, benim ya, söylem...
Keşke final oynayabilsek de.
Benim söylemim dinle.
Bu arada ikinci çıkarsak Fransa falan direkt rakibin oluyor.
Yeneriz be. Senin gibi yapayım ben. Aman Mbappe.
Yenmedik mi?
Yenmedik.
Yenmedik mi abi? İki maçı da puan aldık ikisinden.
Benim söylemem dinleyicilerimize, izleyicilerimize biraz ters gelebilir. Ben kitabın ortasından konuşuyorum. Gruptan çıkmak da zor. Herhangi bir takımı yenmek de çok zor. Türk milli takımı gözünüzde büyüttüğünüz kadar iyi oyuncular olmasına rağmen iyi durumda değil. Sonuç alma konusunda, tabela değiştirme konusunda çok iyi durumda değil. Defansta ciddi sıkıntıları var. Montella abartıldığı kadar değil. Ya bütün bunları ben kendim düşünüp seyrettiğim
zaman bunları görüyorum. Bu arada Murat Aşık yoktu. O yüzden demin şeyi söyledim. Montella olmadı mı be? Hani abi bizden biri değil mi? Tamam. Dış faktörlerden etkilenme, tamam. Verdiği cevaplarda takım içinde değil de dış etmenlerden yararlanma.
Abi şimdi bir bu Semih falan bir anda 11'e koyunca tabii dış etmenlerden demek ki etkileniyor. Ya da biraz kulakları açmış. Ben biraz telkinleri alayım burada uzun süreli kalmak gibi düşünebilir insanlar.
Etkilenmiyorum ama biz, dercesine. Ama biraz İsmail Kartal hatırlattı.
Montella ilk göreve geldi de söyledik abi. Montella'nın bir donanımı yok teknik direktör olarak. Tamam Adana Demirspor'da güzel top oynattı. Ama abi bir teknik direktörün Sergen Yalçın'ın var ya bir söylemi. Yani kariyeri sadece Adana Demirspor 4. yaptığı milli takım hocalı olur mu? İtalya'da da hakkını yemeyeyim ben Sergen gibi. Bir tane de Süper Kupası var Milan'la. Başka bir şey yok. Yani... Hani
tamam. İmkanlar doğrultusunda elindeki abi, takımı
iyi. Sabit'i hala bir takımı stoper oynatan adamı ben bir şey diyemem.
Ben abi. De diyemem.
Ya
diyemem
abi. Derim, yani kendi işte. Transferi olmasına rağmen son 3 maç kulübeden çıkartmadı Samet'i.
Yani oraya nasıl gittiğini de anlamadım
zaten. Hadi abi güvendi belki milli oyuncu falan dedi, dedik. Abi her oynattığı maç. Ya son maç Polonya maçı abi.
Hamit Altıntop'un en kızdığı şeyi size sorayım. Menajer oyunları var mı? Milli takımda da.
Abi onu Hamit Altıntop çağıralım bir gün.
Hayır o yok diyor. Tabii ki böyle bir konunun açılmasından dolayı bile çok
açsana
büyük rahatsızlık duyuyor. O yüzden söylüyorum.
Açsana yani acaba şuna
Samet'in çok iyi pazarlandığını düşünüyorum. Ve bazı oyuncularla ilgili mesela Murat'la da konuştuk. Serdar Saatçi daha önce niye alınmaz mesela?
Yani.
Anladın mı? Hani Valerian İsmail'le yaşadığı bir sıkıntı vardı biliyorsun yıllar öncesinde.
Evet.
Bir maçta adam arkasına kaçırdığı için çok fazla eleştirildi, oyundan alındı. Soyunma odasının kapısını mı tekmeledi? Sen nasıl yaparsın bu hareketleri dedi. Devreye babası girdi. Benim oğlum öyledir, böyledir diye yapma etme dendi. Sonra bir anda paketlendi. Çocuk Beşiktaş'tan gönderildi.
Doğru.
Hani oradaki menajer oyunları. Şimdi ne oldu bir anda Sercan Sağcı çok mu değerlendi?
Mecburiyet. Herkes sakatlandı, oyuncu yok ortada. Ya Necip'i alacaksın, hani, çağıracaksın, oraya koyacaksın.
Krizi fırsata çevirebilir mi? Serdar oynar mı?
Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani bu söylediğimi kimse yanlış anlamasın. Necip'i asla kimse değersizleştirmesin.
Çok da ediliyor bu arada.
Ya edilir. Mesela Sabri Sarıoğlu da Galatasaray'da ediliyordu. Ama baktığın zaman bütün sezon performans
ediyordu. Geresinden tut, herkesine kadar oynattığı
ama,
bir isimdi.
Ama şu andaki milli takımda stoper mevkinde oynayacak oyuncu bulamıyorsun ki Türk oyuncu olarak. Serdar Saatçı'yı çağırmaktan başka ne gibi bir şansın var? Kimi çağırabilirsin mesela? Yok.
En kötü ihtimalle yok artık diyeceksin. Serdar Aziz bile olur. Niye olmasın ya? Diyeceğim, kızacaksın bana.
Kızmam.
Hayır, kızmayacak çünkü.
Hayır, çünkü Samet'ten daha mı kötü?
Samet'i alacağım ama Serdar Aziz'i.
Serdar Aziz'i alırım diyorum.
%100.
Kızacak bana diyorum çünkü.
Niye kızayım abi? Samet'in ya bak. Abi Necip'i alırım bak. Necip. Daha da ileri.
Net söylüyorum ben.
En azından neden alırım biliyor musun? Oynadı bütün sezon. Oynamış oyuncu koyarım. Evet.
Yani hiç oynamamış. Hazır.
Hiç oynamamış adamı almam. Yani çok zorlanırsam Mert Müldür'e gelsen stoper oyna derim ya.
Ya bu kadar hemşirilmesine rağmen diye söylüyor. Bak Necip'i bile yani, anladın mı?
Necip'i de biraz önce söylerken bunu kastettik ya.
Yani hatta ya ben bu arada şöyle düşünüyorum. Belki de şunu yapacak hoca. Abi şimdi İsmail Yüksek dönerse belki Kaan Ayhan'ı kendi pozisyonuna çekecek.
Evet, stopere çekebilir.
Sağ beke Mert'i alıp ya da Zeki'yi alıp sol beke Ferdi'yi koyup. Çünkü şimdi Kaan'ı biraz joker gibi kullanıyordu olmayanları yani. İsmail yok, altı yapıyor. Ferdi olmadığı için Mert Müldür.
Bu arada Merih'e de güveniniz yok. Bak kimse açmıyor konuyu.
Abi Merih'i Montella beğenmiyor. Beğenmediği ortada yani herhalde. Samet'le başlıyor işte maça.
Yani fit görüntüsü olmadığı, kilo aldığı, işte fiziken hazır olmadığı falan.
Abi orada başka bir sıkıntı var. Bu bir dönem biz bunu işledik başka bir program. Merih'in menajeri ya da menajerin ekibinden bir tweet atıyor. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili.
Alaycı, evet, aşağılayıcı. Olmuştu öyle bir
orada
şey.
Orada içeride bir karışıklık da var yani.
Orada oldu öyle bir şey. Hani doğru.
Bu işte atıyorum. Şöyle bir şey. Bu işte at kuyruğu yapmakla bilmem ne yapmakla olmuyor falan.
Saça karışıyor.
Ne zamandı biliyor musun?
Değil,
ne zamandı biliyor musun Murat? Abdülkerim Bardakçı bir nedenden dolayı milli maça gelmemişti.
Başı ağrıyor.
Bir şey oldu.
Galatasaray'dan dolayı.
Yok, eşi hamile diye ayrıldı ya.
Bir şey oldu.
Orada bir tweet atıyor. İşte eşin hamile diye falan. Bir şey yapıyor yani. Oynamadığı için gittiğine getiriyor.
Oradan da bir tweet geldi. Onunla ilgili ise şimdi hatırladık.
Hayır, içeride bir karışıklık var yani belli ki. Evet. Merih'le alakalı.
Eşinin olduğu durum değildi ya. Orada onu uyarırlar. O konudan dolayı yapmazlar. Bence Galatasaray'a sanki izin vermedi de sakatım dendi. Baş ağrısı, ama haftaya Galatasaray maçında oynamıştı.
Baş ağrısı krizleri tutmuştu.
Evet, baş ağrısı.
Tweet'te sonra siliniyor bu arada. Bir.
Evet.
Yani o da var, bir şey oluyor.
Yanlış oldu, anlaşılmıyor.
Sıkıntı var Merih'le alakalı, bilmiyorum.
Olabilir.
Yani çok Suudi Arabistan liginden herkes Ronaldo gibi gelmiyor milli.
Tabii canım.
O lig sonuçta temposu çok düşük bir ligden bahsediyoruz. Yani Ronaldo ayrı bir case yani. Delirmiş o. Dün bizim için tane gol atıyor 39 yaşında falan böyle. Enteresan bir profil yani.
Bizim için biraz önemli bir konu ama genele bakıldığında ne olacak ki diyen de çıktı da. Biliyorsun milli takım otobüsüne Türkiye yazıldı. Iğla Türkiye diye yazıldı. Ondan sonra düzeltildi ve hatta öyle bir düzeltildi ki otobüsün giydirilmesinde elinde davul çalan biri bile eklendi. Hani iyice Türkiye'yi temsil eden bir şey de koyalım diye.
Ya bu merak, bu tür şeyler, resimler falan, devamlı bir lakaplar. Birisi, herkes birbirine Türkiye'de başkan, reis,
doktor falan, her
doktor, tabirlere bak. Bu neyin nesidir ya? Sarı melekler, işte filenin sultanları, 12 dev adam.
Bir sıfat.
Bu sıfatlar nedir bu ya?
Abi dünyada var ama.
Ya dünyada var da çok fazla bir abartı. Neyin nesidir bu ya?
Yani her takıma
davul çalan bir adamın resmini oraya koymanın falan.
Şimdi bizim çocuklar muhabbetinden geliyor.
Ya bırak sen sağ içi sonucunu al ya. Davul çalan adamı niye koyuyorsun oraya?
Hashtag için yapılıyor yani. Hashtag çalışması. O bir PR çalışması yani.
Ya bu reklamcılıktır yani. Ya, yani olmak zorunda olan bir şey.
Yani sen sağ içinde başarılı olma, oraya davul çalan adamı koy. Neyin PR'ını yapıyorsun abi? Sen sağ içine dön ya.
Sağ içine döndüğümde de bizi en fazla memnun edebilecek olan kişiyle devam edelim ki gerçekten izlemesi, seyretmesi, sahada görünmesi, gördüğünde insanın tebessüm etmesi bile çok kıymetli olan bir Arda Güler gerçeği var. İspanya basını çalkalandı. 45 dakikalık resitalde Ancelotti'ye mesajı verdi diye yorumlandı. Çok farklı bir şey. Yani geçen de konuştuk, bir futbolcu doğar, bazı futbolcular futbolcu olur diye konuştuk ya, işte Messi ve Ronaldo bunun en net örneğidir. Messi futbolcu doğmuştur, Ronaldo futbolcu olmuştur. Arda Güler futbolcu doğmuştur.
Yıldız hatta
futbolcu. Müthiş bir
yıldız
oyuncu.
Doğmuş. Yıldız
ve doğmuş. Ne kadar güçlendiğini falan da gördüm. Hani o adam paylaştığı fotoğraflar yok muydu?
Fizik gücünü 6 ayda ancak normale getirdi. O seviyeye getirdi işte. Ancak 6 ayda geldi oraya.
Çok zayıftı zaten gittiğinde.
Ama hala da görüntü anlamında da hani sanki çok yapılanmış da abi yok, Semih abi, Kılıçsoy gibi falan bacakları kuvvetlenmiş gibi böyle bir şey değil.
Şu anda omuz omuza gitsinler Semih'i yıkar. Bak gör. Yani en kötü iter. Abi çok güçlü.
Kolay kolay düşünmez.
Şimanski'yle bir fotoğrafını gördüm. Şimanski'nin abisi gibi duruyor yanında. Yani Arda'nın da eski halini biliyoruz bu sayede. Böyle evet. Çocuk gibiydi.
Cılız.
Şu anda böyle
giriyor. Kiloz. Yani. Ne dersen de yani öyle tabirler kullanılıyordu.
Ama bu arada Ancelotti.
Zargana. Zargana falan öyle
Ancelotti şey yok. Mesela Ancelotti zaten söyledi ki. Seneye benim ana planım Arda dedi yani. Hani hem cross gidiyor hem Modric'in kalıp kalmayacağı belli.
Yok bir sene daha kalıyormuş.
40 yaşında ama. Seneye Modric. Yani.
Hani Arda o da Arda Güler'e kar olur. Kalması.
Tabii, kalsın. Cross gitti bırakıyor futbolu Avrupa Şampiyonası'ndan
sonra. Abi o kadar güzel hızlandırılmış bir kurstan geçti ki. Arda Güler. Öyle güzel isimlerle beraber çalıştı ve antrenman yaptı ki. Öyle güzel yüklemeler yaptı. Öyle güzel teknikler öğrendi ki. Arda Güler... Zaten kendi olan tekniğin üzerine kattı.
Bak Arda Güler gibi oyuncular çok zor olanı çok kolay yaptıkları için yaptıkları bazı hareketler insanların gözünde böyle aa ne yaptı falan denmez. Sergen de yapardı onu top oynarken. Ama onunla kıyaslarken mesela Rıza Hoca'ya baktığın zaman Rıza'nın yapamadıklarını görüp Sergen'in yaptıklarını gördüğün zaman aslında Sergen'in yaptıklarını ne kadar zoru kolaya çevirdiğini fark ederdin. Arda Güler de öyle bir çocuk. Bu çocuğun önü açık abi. Bu adam acayip bir yetenek yani. Bazen öyle şeyler yapıyor ki inanılır gibi değil yani.
Şimdi aslında önemli olan konu çok zengin olan orta sahamızın nasıl kullanılması gerektiği. Daha defansif bir orta sahamı seçmek lazım. Sadece bir iki ismin mesela Hakan'ı biraz daha defansif, Arda'yı ofansif mi oynatmak istersin?
Arda'yı kanatta oynatabilir.
Sağ peki şöyle söyleyeceğim. Rakibe göre oynat. Abi, rakibe göre kadro kurarsın.
Ya rakibe şimdi tabii
Gürcistan'a karşı
Portekiz maçı planı aynı olmaz zaten.
Az önce konuştuk. Mesela dedik ki Barış'ı hoca gördük ki forvet mevkinde oynatmak istiyor. Kanatta kullanmak istemiyor.
Abi çünkü Montella isteye olabilir de o zaman da kanatta kimden vazgeçeceğim diyor bence. Şimdi Kenan oynatmak istiyor mu? İstiyor. Arda'yı istiyor. İrfan formda istiyordur. Hakan Çalhanoğlu istiyor. Yani orta saha kalabalık ya bari for ön
alan daha etkili olabileceğini düşünüyorum. 4-6
oynadığın zaman zaten klasik santraforunda olmadığı zaman
zaten mecbur. Zaten santrafor yok abi kadroda.
Onu diyorum
mecbur yani Barış oynayacak. Barış
mecbur onu koyuyor.
Ya da Kenan oynayacak orada.
Yani şöyle söyleyebilirim. Barış Alper'i kanada koyup
sola
Gürcistan maçında bir sürpriz yapıp Cenk'le başlar mı? İnşallah, az önce sana söyledim. İnşallah başlamaz dedi o zaten ama.
Şimdi abi yani
Cenk mesela böyle maçlarda etkili olabilir mi?
Mesela Gürcistan'a şunu yapabilirsin. Gerçi çok direnç takımlar ama Hakan'ı biraz daha senin dediğin gibi 8'e çekip önü iyice zenginleştirebilirsin yani.
Ben şöyle düşünüyorum. Hep mevkisinin adamı kelimesini kullanırım. Çok önemlidir futbolda.
Çünkü Cenk'in bitiriciliği tamam ama performansı ve fiziki açıdan Cenk'in eksikliği var.
Cenk'in kendisi bitmiş. Bitiriciliği boş ver sen de.
Cenk'in bitmişliği diyorsun
Cenk'in
sen.
Cenk'in bitmişliği var. Yani. Cenk'in eğer fizik olarak iyi durumdaysa Cenk'ten başka son vuruş becerisi yüksek olan oyuncun yok elinde.
Semih Kılıçsoy'un son vuruş becerisini tartışmam. Ayrı bir konu ama
Cenk'in önüne
o kaybolabilir mi Gürcistan defansı
Cenk'in içinde? Önüne koyar mısın son vuruş ustalığında?
Abi Semih'te bence şöyle bir sıkıntı var. Semih
koyar mısın?
Sanki bu daha bu turnuva değil Semih'in turnuvası. Abi sırt dönük falan biraz zorlandığını gördüm ben.
Evet.
Yani Polonya maçı daha
ben bunu söylediğinde Beşiktaş'ta
erken mi acaba
bana bizde? Kendi camiamdan çok eleştiri aldım abi ben. Semih'i nasıl koymazsın? Arkasında
bir
durman
şey
lazım bu
çocuğun. Daha, iyi, yani daha net takip ettiğin için Beşiktaş abi Semih son birkaç maç benim hatırladığım kadarıyla ilk 11 başlamadı Beşiktaş'ta.
Evet. Sakatlık ki vardı biraz ama gibi tamam yani, söylendi tamam ama
yani Jackson Mulek oynadı yani.
Henüz
Semih Serdar Topraktepe bile diyorsun.
Bile demiyorum yani o kadronun içinde bile diyorum. Yani Muleka'yı önüne koydu Semih. Semih oynatma kanat mesela bizim maçta Muleka önünde oynadı. Semih bence o kadar
ama Ankara Gücü karşısında biraz daha böyle hızından yararlanmak açısından Muleka'yı tercih etti.
Semih nasıl biliyor musun? Semih Jesus dönemindeki Arda'nın ilk çıkışı gibi. Belki Semih'in sezonu önümüzdeki sezon olabilir.
Olabilir.
Ama yani daha orada değil.
Semih biraz şeye istinaden ön plana çıktı. Ferdilerin, Sasha Boye'lerin parlatılmasından dolayı Beşiktaş'ta benim elimde de böyle bir yıldız var. Hani o bu kadar ediyorsa bu da bu kadar ama ediyor gibi bir kıyaslamaya denk geldi.
Yıldızları doğru yerde parlatacak. Şimdi Galatasaray Arda varken tutturdular Hamza Akman'da o kadar yetenek. Nerede Hamza Akman şu anda? Nerede abi? Öbür adam seni Real Madrid'de ikinci sezonla başlıyor. Yapmayacak. O çocuklara ben o zaman dedim ki bu çocuklara kötülük yapıyoruz.
Kötülük yapıyoruz.
Hamza Akman'a da Efe Akman'a da belki bunlar çok büyük yıldız olacaklar ama niye Arda ile kıyaslıyorsun kardeşim? Arda, o Arda, bunlar da Hamza ile Efe. Abi herkes kendi değerini yaratır.
Herkes aynı
Semih
değil
Semih de öyle.
Demirege için de aynısı.
Demirege ben çok beğeniyorum. Ne oldu? Santos dedi ki benim Demiregen var dedi. Bir maç bile oynatmadı adamı.
Evet.
Herkes aynı değil.
Ama bir anda parlattınız diye hemen ya diğerlere getirdiniz. Bir şey
yani kendi değer çünkü. Yani. Herkes niye birbiriyle kıyaslıyoruz biz herkes?
Ya herkes kendi değerinde tabii. Yani şimdi Fenerbahçe kendi içinden bir oyuncu çıkardı altyapıdan. Arda için söylediğimiz için söylüyorum. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta mutlaka bizden de biri çıkacak adı altında o sosyal medyanın akımıymış gibi böyle bir yarış yok. Eğer sen gerçekten oyuncu çıkarabilecek kapasitesi değilsen zaten çıkar.
Abi sen zaten çıkartmadın. Emre Belözoğlu'nu çıkardın, Arda Turan'ı çıkardın. Zaten sen çıkarttın Yıldız.
Evet.
E bırak bir kere de Fenerbahçe çıkarsın. İşte Trabzon'da Abdülkadir Ömür'ü çıkarttı, vermedi. Çocuğu zamanında biliyorsun abi.
Şimdi kaldı.
Daha 35'e vereceğim dedi. Championship'e gitti. Belki o zaman City'ye gidiyor çocuk.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, devam ediyor.
Evet, milli takım üzerinden gidiyoruz. Boğaz'ın iki yakasına artık yavaş yavaş son 3 gün cuma günü açılış yapılıyor. Çok da güzel Almanya maçlar var. Cumartesi ve pazar iki tane maç belirledim. Bence iyi olacağına inandığım maçlar. Cumartesi İspanya'nın, pazar günü de Polonya Hollanda maçı bence çok keyifli geçecekmiş gibi gözüküyor. Bir de bizde maç beğenmeme durumu var ya. Bu akşam ne var? İşte 16, 19 ve 22 seansları olacak abi. Ne maçı var? Macaristan Slovakya. Geç abi boşver. Akşam ne var? Fransa. Aa, Fransa seyredilir. Bak Fransa seyredilir. Bizim maç ne zaman? Oralara dönecek. Bizde de
sen hangi maçlar keyifli dedi?
İspanya maçı.
Evet, İspanya Hırvatistan.
Hırvatistan maçı ve ardından da pazar günü de 16 Polonya Hollanda maçı.
Pazar günü bence oradaki iyi maç Sırbistan İngiltere.
Ya İngiltere biraz ağırlığını fazlasıyla koyacak gibi hissediyorum bu sene.
Belli olmaz.
Sürpriz gene Belçika deme.
Belçika'da
sürekli sürpriz. Hep sürprizdir ya Belçika.
Her sene şampiyonum.
Hep böyle Belçika.
Abi benim şampiyon adayım çok net Fransa, hiç şeysiz yani.
Net mi diyorsun?
Çok netim ben.
Portekiz'in çok etkili olacağı söyleniyor.
Final oynayalım.
Ve finalin adını da çoğu insan şöyle koydu: Portekiz-Fransa finali diye.
Tabii nasıl gelecekler onu bilmiyorum eşleşmelerden de. Hani
hatta Almanya'nın, İngiltere'nin bile takılabileceği ihtimalleri.
Yani Fransa-İngiltere finali çok satar tabii.
Çok satar, büyük satar.
Yani. Ama Portekiz'in içinde olduğu her senaryoda Ronaldo'nun dolayı satar.
Peki İspanya'nın çöküşü? Bu konuda mesela hep böyle favori olarak gösteriliyor
İspanya
ama.
Biliyorsun, İspanya hoca olarak gitti. U21'in hocasını falan getirdi oraya. Evet. Yani hani böyle değişik bir şey yaptılar. İyi kadrolar, çok genç kadrolar. Hatta yazdım buraya. Yani. Kendi favorilerimi 5 tane çıkarttım. Biri İspanya'da ama 4. sırada yani. Hatta 5. sırada değil.
Portekiz 5 mi?
Portekiz bence 3. Bunu karışık yazdım. Ya benim 1. Fransa, sonra İngiltere, sonra Portekiz.
Oğuz abi,
favori mi?
Favoriler. Sonra kadroya geçeceğim dinleyici üzerinden. Ben milli takımımızın ideal kadrosu, iskeleti ne olmalı?
Ben ağırlıklı olarak Fransa'yı favori görüyorum. Portekiz işte hepimizin zaten söylediği takımlar aşağı yukarı belli. Ama Fransa bence önde. Çoğundan önde.
Tabii abi, Fransa çok net ya. Kendi hata yaparsa Fransa ancak kazanamaz tabii kupayı abi. Yoksa kadrosu falan inanılmaz ya Fransa'nın. Atletizmi, o atletizme karşı gelecek takım yok.
Tabii. Hepsi atlet.
Ya ama ne acı ki abi, eskiden en çok Almanya denildi. Bak Almanya'nın adı geçmiyor hiçbir yerde ya. Bir de ev sahibi.
Ama bak Almanya'da yani tecrübesini bir tarafa bırak. O şeyiyle, ekolüyle, defansif anlamda da yapabildikleriyle çok etkili olur.
Ama sürpriz adayı turnuvanın. Eskiden Almanya
turnuvaların direkt
favorisiydi. Evet, tabii. Şimdi artık sürpriz yapar mı acaba Almanya'ya geldi iş?
Her zaman öyle. Kadro yapalım.
Bu arada Copa Amerika'da başlıyor. Biz Avrupa Şampiyonası'na bakıyoruz da orada Brezilyalılar, Arjantinler orada başlıyorlar.
Murat yani. Senin kadron nasıl? Milli takımla ilgili.
Abi ben Mert Günok. Ben sağ beke Mert Müldür'ü koydum abi. Mert Müldür, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi dedim. İsmail Orkun dedim. Sağda Arda, solda Kenan, ortada Hakan Çalhanoğlu dedim. En önünde Barış Alper dedim. Yani en önünde dedim 4-6-0'ın önüne. Cenk Tosun demediğim için özür diliyorum size.
Ben dedim abi, sen rahat ol.
Olabilir canım. Ben
bu açığı kapatırım.
Birbirine çok yakın isimler. Bir iki yerde değişiklik
benimkisi olabilir. Benimkisi neredeyse aynı diyebilirim.
Olabilir. Ben Mert'i kaleye koydum. Ferdi'yi, Abdülkerim'i, Meri'yi ve Zeki'yi koydum sağ beke. Orta sahaya İsmail Yüksek'le
Merih koydun değil mi?
Merih
şey
stoperi eğer
tandemde. Evet.
Eğer anormal bir durum milli takım içinde kazanlar kaynamıyorsa Merih oynar diye düşündüm. Sağ beke Zeki'yi koydum. Orta sahada İsmail Yüksek'le Orkun'u koydum. Ön tarafa da Hakan'ı koydum, Çalhanoğlu'nu. Sağ tarafa Arda'yı, sol tarafa Barış Alper Yılmaz'ı koydum ama bu sefer de Kenan
öne koyacaksın şey Kenan'da.
Kenan'da öne koyacaksın.
Yani aynı dörtlüyü sen rotayı yerini değiştirdin abi. İsimler aynı.
Evet.
Peki Mert, Zeki, Kaan, Bardakçı, Ferdi. Tamam. İsmail, Salih, Arda, Hakan, Barış, Cenk.
Bizim Oğuz abiyle daha benzer kadromuz. Sen neredeyse aynı dedin. Oğuz abiyle bizimki daha benzer. Neredeyse aynı. Senin de 3 tane fark var. Oğuz abiyle 2 tane var.
Evet.
Abi siz sağ bekle. Ben mesela sağ bekle. Zeki devrilsin. Ben Zeki hiç görmedim ki sağda. Ama Mert Müller 2 maçta sol bekle denedi.
Hatta o sahayı bile aratmadı.
Ve Mert Müller
performansı da var.
Mert Müller 2. maçta Polonya maçı çok iyi oynadı. Yani kaybettiği bir tane kazanamamış gibi.
Fizik olarak da iyi durumdaydı. Ben de fark ettim ama Zeki de klasik sağ bek. Yani ben onu
ama işte anlamda değerlendirmedi abi. Ya sağ bek yok gitti.
İşte zaten
Kaan Ayın denedi orada.
Zaten hocanın tercihi ne olur bilmiyoruz ki.
Tabii yani.
Bakalım. Bu kadar denediği maçlar
ya oldu ki. Ya stopere farklı yazdık. Hocam yine Samet'i koyarsa hiç şaşırmayın yani.
Tabii canım. Şimdi Montella'nın kadrosunu hep beraber tahmin edelim diye devam edince oraya çıkıyor değil mi? Kalede Altay bakıma başlayabilecek.
Ya kalede Mert'te herhalde Türkiye'nin tek hemfikir olduğu yer.
Herhalde herkes. Biri,
yani Mert Günok'tur şu anda.
Ya bugün bir haber var tabii doğruluk derecesini bilmiyorum da Beşiktaş Barış şeyle kaleci kimdi sizin?
Altay.
Altay'la ilgileniyor.
Galatasaray'da yazıyorlar Altay'ı yedek olarak. Yazıyorlar yani. Abi Beşiktaş yani Altay'ı alıp yani birinci kaleci olarak alırsa alır. Mert'i mi kesecek abi?
Ben de aynısını söyledim programa girmeden önce.
Valla Galatasaray ikinci kaleci Altay alsa ben hiç rahatsız olmam. Çok da hoşuma gider yani.
Yani Onana'nın yedeği olmaya devam ederim.
Muslera ile beraber bir sezon çalışsa şöyle.
Yedek olacaksam Onana'nın yediği olmaya devam ederim abi.
Eğer gelecekse canım yani şimdi biz
peki kendini öyle böyle bir United'da geliştirmek var. Bir de burada mücadele etmek var.
Yani zaten orada devam edebiliyorsa edecektir. Ama oynama isteği varsa yani o zaman düşünebilir.
Santroforsuz oynamak Gürcistan karşısında büyük hata olacaktır. Her şeye rağmen mutlaka Cenk olmalıdır diye bir mesaj abi, atmış.
Santrofor oynadı. Kenan'ı santrofor oynadım ben. Juventus'ta oynadı.
Yıldızı.
Abi Cenk'ten nasıl bir medet umacağız anlamıyorum ki ben. Başka kim var? Milli takımda var mı başka santrofor kadroda? Tek Cenk mi var abi koca kadroda? Bir tane.
Can Uzun muydu? Kim var?
Can Uzun'u gönderdi.
Gönderdi. Yok. Ay o mu vardı?
Enes sakat zaten.
Enes yok.
Sakat ameliyat olmuş yine. Abi gerçekten biz mesela bir tane santrforumuz
yok
diyoruz.
Yok.
Abi tam o zaman al birini yani.
İşte Semih Cenk var.
Olsun yani kadroda.
Ya o kadar çok mesaj geldi ki sabah programda. Serdar Dursun öyle veya böyle bir şekilde
Umut Dayı'yı al ne bileyim birini al yani. Düşün ya Erencan Yardımcı'yı al. Ya, hayır bir tane Dursun kadroda santrfor.
O da böyle biraz mizahi yönden ön plana çıkan isimler haline geldi.
Serdar Dursun
mesela evet, Portekiz maçında Ronaldo ile gol atsa ikisi hangisi daha güzel olacak falan muhabbeti yapılıyor.
Semih var ya Semih'i unuttuk.
Semih ile Cenk var diyorum ya aslında.
Bir de Bertu.
Kenan kanat olarak düşünüldüğü için ağırlıklı olarak.
Bir de Bertu var.
Semih'i kanat olarak düşündüğün zaman Kenan'ı, Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper Yılmaz'ı, öbür tarafta İrfan Can Kahveci'yi, öbür tarafta Arda Güler'i nereye koyacaksın? Tabii. Orada çok önde oyuncular var. Semih'ten.
Hiçbir ideal kadroda Yusuf Yazıcı yok mesela. Düşünülmüyor. Hep bir hamleymiş gibi düşünülüyor.
Yusuf da bazen Lille'de de çok oynadı. O 4-6-0'ın önündeki evet. Oyuncu olarak.
O mesela hiç kimsenin aklına gelmiyor. Evet ya bir de elimizde Yusuf vardı diye düşünülüyor hep.
Tabii mesela biz bu kadroları yaparken ben hep İsmail Yüksel'in oynayabilecek durumda olduğunu varsayarak yapıyorum. Belki
de ben de öyle o da söyleyeyim. O kadar düzelmiş gibi. Çünkü herkesin aklında Mert nasıl yazılıyorsa İsmail de hemen arkasından
yani
ilk yazılacak isimler arasında. Çünkü yani Barış'ın bir kere mevkiyi seçmesi lazım. Şimdi defansif oynatmayacağı belli. Montella'nın. Barış Alper için.
Barış Alper ya yani Barış
ya kanat ya forvet oynayacak.
Kanat veya ön taraf oynayacak. Santrafor gibi. 4-6'nın santraforu gibi.
Mesela Ferdi Fred'in yokluğunda o pozisyona alma gibi bir istek olur, biliyor musun? Mesela Montella düşünüyor
mu? Barış'ı bak Kenan'ı düşünmüyor yani. Kenan'ı solda veya Barış Alper'i solda veya önde ikisinin yerini değiştirip birini santrafor gibi 4-6'da birini kanat oynattığın zaman buranın en kilit adamı Arda Güler olur.
Tabii.
Ya Yusuf Yazıcı gibi mesela Okay da kimsenin aklına gelmiyor. İsmail'in yanına abi, Okay yazan yok mesela.
Okay Champions öbür Real Madrid yani.
Yani.
Abi Orkun Kökçü gelmiyor, bırak. Orkun Kökçü Benfica'nın rekor transferi bu sene. Ha, bende var gerçi, ben yazdım da.
Valla Salih Özcan, Orkun Kökçü, İsmail, Okay bence çok zengindir.
Sen bu Okay'ı çok seviyorsun anladığım kadarıyla.
Okay galiba Fransa'yı yendiğimizdeki kadrodaydı.
Yok fark ettim, bir sevgim var.
Hatta Dorukhan'la beraber oynadı biliyorsun değil mi?
Düşün işte.
Düşün yani, ama düşün işte o
takım. Dorukhan fit halinde, oranın direkt oyuncusu da işte toparlayamadı sakatlık.
Dorukhan Eskişehir'in playoff oynadığı dönemdeki, daha sonra da lige çıktıktan sonraki dönemde çok iyiydi.
Şeyde de abi, Trabzon şampiyonluğu da çok iyiydi.
Orada da
çok iyi oynadı.
Ondan sonra bir duruş durdu.
Sakatlandı abi.
Sakatlandı, durdu.
Dönemedi geri.
Evet, yani santroforsuz bir milli takım gibi gözüküyor. Cenk ve Semih haricinde Kenan bir ihtimal, Barış en fit golcü gibi gözüküyor.
Montelle'ye rica ediyorum. Samet Akaydın'ı illa oynatmak istiyorsa santrafor oynasın.
Fatih Hoca denedi.
Fatih Hoca denedi ki
neydi? Donk muydu?
Donk
oynadı değil mi o pozisyonda?
Costa Curta'yı oynattı Fatih Hoca Milan'dayken ve kazandılar o maçı 3-2.
Donk'u gönderdi, o da gol oldu.
İşte gol Samet yaptı. Olmadı bir tek. Panathinaikos'ta.
O her zaman olmuyor işte. Ama onu klasik santrafor oynadı.
Pardon
ki.
Bu arada Okan Hoca bile Abdülkerim Bardakçı'yı yolladığını bilir mi?
Bir dakika, Abdülkerim Bardakçı anadan doğma santraforlar kadar pozisyon alma bilgisi var adamın.
Arka direkt
atıyor abi.
Belki Bardakçı diyebilirsin ya. Kaan Ayhan gibi.
Bilemezsin, belki de orada başlamıştır.
Kaç gol attı kafa golü bu sene?
Kaan Ayhan'ın da o yeteneği
var. Kaan'ın da var.
Arka direkt Kaan diye.
Var.
Gizli saklanır var. Oralardan çıkar var. Diye.
Aynen öyle.
Evet. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Cuma günü başlayacak heyecana. Ayın 18'inde de ilk karşılaşmamız Gürcistan'la oynayacağımız maç. Ve tabii deplasman gibi değil, Almanya'da oynayacak olmamızın avantajları.
Biz Almanya'dan daha iç saha gibi oynayacağız.
Evet, biz sanki ev sahibi bizmişiz gibi böyle bir hava yaratılabilir.
Hani Portekiz maçında en büyük güvencem tribün.
İnşallah 2008'den daha güzel sonuçlar alırız. İnşallah. Hedefimiz ondan daha fazla olmalı. Beklentimiz, abi, arzumuz bu yönde.
Farkımız orada, kulübemiz daha güçlüydü hoca olarak.
Hani Türk insanında şöyle bir şey vardı
Fatih
ya.
Fatih Terim de en iyi performansının olduğu yıllardı. Orada bir de milli takımda çok iyi milli takımdı tabii.
Evet. Zaman. 2000 ruhunun getirmiş olduğu sonrasında.
Savunması hani. Abi ben hep söylüyorum, turnuvada önce gol yemeyeceksin. Turnuva oyunu nedir abi? Önce yemeyeceksin. Hani turnuva hocaları niye var? Santos niye iyi bir turnuva
aslında
hocası?
Aslında futbol öyle bir şey.
Kapatıyor, yedirmiyor.
En net örneği Yunanistan'dır gerçeğini.
Otorena geldi falan.
Otorena geldi ama futbol öyle bir şey zaten.
Abi öyle şey, turnuva bir de tecrübe. Ya şimdi Didier Deschamps'ın kaçıncı turnuvası Fransa'yla bilmiyorum bu. Hmm. Yani Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonları.
O da çok tecrübeli.
Yani
ya.
Kaç
çok
tane ben artık sayısal.
Çok hiç mesela düşünülmüyor.
Abi Southgate öyle İngiltere'de. Kaçıncı turnuvası artık milli takımla. Yani bunlar çok büyük deneyim. Montella'nın ilk turnuvası. Fatih Terim'in öyle ya da böyle ikinciydi. Evet. İlk 96'da götürmüştü. Zaten ilk gittiğimiz turnuva.
Sonra 2008.
Sonra 2008'de götürdü bir daha. Aynen. Yani onun için deneyim de önemli abi orada.
Tabi bunlar çok kıymetli olan şeyler. Bizde de şöyle bir şey var. Türk insanında çok güldüğünde bile ulan başımıza kesin bir şey gelecek diye. Milli takım başarılı olursa büyük ekşi kalacak diye bir endişe var. Biliyorsun
abi,
değil mi?
2008'de yani? Nihat Kahveci var. Genç Semih var. Hani gol atma sorunu yok.
Arda Turan'ın patladığı dönemler var.
Nöbetçi şu an olsa senin direkt santiforun yani.
Tabii.
Hani o takımı düşün. Sen nöbetçi diye Semih'i sokuyorsun oyuna.
Burak yok muydu o sırada? Vardı.
Var.
Vardı.
En iyi zamanı Hamit Altıntop vardı abi.
Abi o tabii Hamit var. Hamit'in
futbolcu Nuri var. Vardı yani.
Kalede Volkan yedeği rüştü.
Evet.
Uf.
Yani hani kalecilerine bak.
En iyi şey yok yani.
Stoperler kimdi?
Kim vardı abi 2008'de?
2008 şey var mıydı ya?
Bakmak lazım ona.
2008
defans
hattı. Şimdi bir isim söyleyeceğim, daha mı geriye gittim diye düşünüyorum, söyleyemiyorum. 2008'de.
Ben de geri gittim galiba. Benim arada
2008 bakıyor musun Muzu?
Evet. Yok bir dakika, ben bakıyorum, ben de bakıyorum.
2008
açtım abi.
Bak hep böyle abi, şey değil. Orta saha ve forvetteyiz.
Hadi 16 sene olmuş şimdi.
Söylüyorum. Bu arada orada yine Portekiz oynayacak. Skol. Ay, stoperler felaket.
Kimmiş
abi? Yine stoperler kötü. Kim? Abi Portekiz maçını açtım. İlk önüme o geldi. Servet, Hakan Balta. Yani savunmayı söylüyorum sana. Hakan Balta, Gökhan Zan, Hamit Altıntop.
He, cam adam. Gökhan Zan.
Abi sonrası iyi tabii yani. İyi takımız. Yedeklere bakıyorum. Gökdeniz falan var ya. Tümer, Gökdeniz. Yalnız yine stoper yok.
Yok.
Stoper yine yok bildiğim.
Bu sefer varken yok adı düştü ama. Sakatlıklar.
Evet. Yani Çağlar burada kötü oldu tabii, sakatlanması.
Evet.
Hayırlısı olsun diyelim bizim için. Teşekkür edelim bütün dinleyicilerimize ve izleyenlere. Sağ olsunlar. Böyle sıcak bir günde inşallah biraz klima etkisi vermişizdir diye düşünüyorum. Zaman zaman hem milli takım hem kulüpler bazında da ilerledik. Bundan sonrası için artık biraz şansın da yanımızda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü iyi bir kadromuz var ama mevki anlamında bazı aksaklıklarımız var. Zaman az, sorun çok. Böyle bir gerçek var. Milli takım inşallah hedeflediği yolda ilerleyecektir. Önce Almanya İskoçya ile oynayacak cuma günü, sonra ardı ardına her gün maç var. Buradan işte dizi severlere falan televizyonda gene mi maç var, gene mi maç var diye şikayetlerin çok fazla olabileceği bir dönem içerisindeyiz.
Bir dönem, evet, yani bir dönem.
Bakalım
dönem,
ne olacak?
Bu dönem
inşallah
evlerde biraz sıkıntı olabilir.
Önümüzdeki çarşamba gününe geçmeden önce tabii hepinize iyi bayramlar dileyeceğim ama yanımda iki tane gerçekten özel hayatlarını çok yakından takip edip bildiğim için söylüyorum. Müthiş iki babayla yayın yapıyorum. Öncelikle ikisinin de babalar gününü kutluyorum. Çok Oğuz Altay'a ve Murat Ağaç'a.
Sizin de babalar gününüz kutlu olsun.
Teşekkür ederim.
10 günde tanıştık.
Evet.
Evladınızla.
Eksik olmayın.
Tüm babaların babalar günü kutlu olsun.
Aramızda olmayanları da rahmetle anmış Allah olalım. Gerçekten babalık çok kutsal. Ne kadar annenin yanında biraz geri planda kalsa da babalığın ne kadar kutsal olduğunu.
Baba şöyle düşün. Hep anneler
bir çınar gibi.
Yılın düşün, bir gün değil, her günü babaları toplu
babalar
bir günü var işte.
Bir gün falan diye. Biz de onun sıkıntısını yaşamıyor değiliz hani.
Bu arada bir okumuştum, söyleyeyim. Annelik insanın şeyinde var, doğasında var. Hı hı. Yani anneler o annelik duygusuyla zaten doğuyorlar. Babalık öyle değilmiş. Babalık, tabii, iyi insansan, iyi baba olabilmenin kriterlerini biliyorsan ve uyguluyorsan iyi baba olabiliyorsun. Onun için iyi baba olarak adlandırdığımız insanların kıymetini bilmesi lazım insanların.
Her şey biyolojik olmayabiliyor bazen. O gerçeği de unutmamak lazım tabii. Önemli olan iyi insan olabilmek, sahiplenebilmek, değer kazanabilmek ve verebilmek önemli olan. Aslında bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Muzo. Ellerine kollarına sağlık kardeşim. Haftaya bayramda artık buluşmak ümidiyle diyelim. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası sona erdi.